Bu bir tekrar yayındır.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Herkese merhaba. Üçü bir aradaya Radyo Gol'e hoş geldiniz. Ben Ahmet Konanç, stüdyoda Beşiktaş'ı çok yakından takip eden, Beşiktaşların da sevdiği arkadaşım, kardeşim Murat Özen var. Murat hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Artık ikisi bir arada diyelim ya.
Sen yokken biz de Yakup'la
Yakup'la olduğunuzda bunları söylüyorsunuz. Ben varken hiçbir şey demiyorsunuz.
Duyuyorsun ama. Senin duyuyorum, takip sana ediyorum. Her şeyi iletiyor.
Takip ediyorum.
Ya Beşiktaş'ta çok güçlüsün ya.
Helal olsun kardeşim. Estağfurullah abi.
Sevilmişsin.
Seviliyorum.
Sayılmışsın.
Sağ olsunlar.
Üretmişsin,
evet.
Olduğun yerde kalıp ilişkilerle bir yere gelmeye çalışmamışsın. İlişkileri de sağlayıp üzerine emek koymuşsun. Seni tebrik ediyorum.
Sağ ol, teşekkür
ederim. Bundan yararlanacağız tabii programda.
Tabii ki, tabii ki abi, her
zaman. Pek hareketlilik yok Beşiktaş'ta ama sen anlatacaksın.
Vallahi yine bekliyoruz ya. Yani teklifler yapıldı, artık cevap bekleniyor. İnşallah geç kalınmaz ama önce bir Yakup'a bağlanalım. Almanya'da biliyorsun telefon bekliyor bizden.
5-6 dakika sonra herhalde 10 geçe bağlanalım
10 geçe
dedi.
Bağlanalım dedi Yakup.
Ararız
evet.
Buradan.
Montella'yı nasıl savunduğunu anlatsın bize. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl savunduğunu anlatsın. Dün bir tweetini gördüm Yakup'un.
Milli takımımızın başarısı için herkesi savunmamız gerekiyorsa tamam, savunalım. Ya, ama eleştiri yapmak da düşmanlık değil yani.
Yani kötü giden bir şeyleri de söylememek anormal bir durum değil mi? Tabii ki canım.
Sürekli alkışlamak, goygoyculuk yapmak. Sevgili Yakup kardeşimizi, Yakup Çınar'ı da Almanya'da, o da zaten 5-6 evet. gündür. Onunla konuşacağız. O da bize oradan gelişmeleri anlatacak. Dün bir tweeti vardı Yakup'un. Resmi TFF adayı, UEFA'da da Türkiye'nin hani temsilcisi olan başkan vekili falan değil mi icra kurulunda UEFA'da?
Evet.
Servet Yardımcı'yı çok ağır eleştirmiş. Seçimi kazanmak için burada yanlış işler yapıyor falan. Yani onu da bir sormak istiyorum Yakup Çınar'a.
Mesela nasıl yanlış işler? Öyle bir tweet mi var Yakup'un?
Öyle bir tweet atmış ya. Burada Allah şöyle Allah, yapıyor görmedim. Böyle. Çok ağır tweetler yazmış. Hatta ben bulayım. Mesela ben Yakup kardeşimize onu bir soracağım. Varsa böyle bir şey, gerçekten bunun detaylarını bize anlatsın. Hatta bak ben söyleyeyim. Sen de merak ettin. Şimdi Yakup Almanya'da.
Evet.
Bak okuyorum. Bak. Almanya'da milli takımın her yerinde her anını takip eden biri olarak yazıyorum. İşte Arda Güler olayını anlatmış. Tamam, onu yine anlatır. 4-5 maddede 6. maddeye bak. TFF başkan adaylığını açıklayan fanatik Fenerli. Şimdi bu fanatik Fenerli olmasının ne alakası? O zaman Mehmet Büyükekşi de fanatik Galatasaraylı. Servet Yardımcı burada enteresan işler peşinde. Bu milli takım başarılı olursa Büyükekşi devam eder korkusuyla yanıp tutuşuyor. Nitekim UEFA gücünü kullanarak protokolde TFF heyetinin önüne oturmaya çalışıyor. İlk belirlenen listede TFF yönetiminin önünde ancak son anda müdahale edilerek bu durum değiştiriliyor. Şimdi bak bu cümleyi sorarız değil mi?
Evet.
TFF başkan adaylığını açıklayan fanatik Fenerli Servet Yardımcı burada enteresan işler peşinde. Ya adama büyük bir suçlama var burada biliyor musun? Bu milli takım başarılı olursa Büyükekşi devam eder korkusuyla yanıp tutuşuyor. Bir kere herhangi bir hesapla Türk milli takımının Büyükekşi devam eder etmez ya da başka bir hesapla başarısızlığını isteyen kişi haindir.
Kesinlikle.
Ama bu suçlama da büyük bir suçlamadır. Bunu sevgili Yakup'tan biraz detaylandırmasını isteyelim. Tabii milli takımımızı bol bol konuşalım. Sonra kulüplere, transferlere geçeriz. Benim Fenerbahçe transfer süreci şu anda Düzce'deki
top kalesindeki
yaşananlarla ilgili anlatacağım.
Ahmet abi, dün Galatasaray muhabirlerinin birçoğu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanında olacak tweetler atmışlar.
Özellikle Galatasaray medyasından mı Büyükekşi'ye destek geliyor?
Yani ben öyle gördüm. Bilmiyorum, sen de takip edebildin mi? Yakup evet. atmış bizim evet. Neydi? Kaya atmış, Buran atmış. Öteki Montella ile alakalı. Yani hepsi bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Ben şaşırdım ya. Yani biz bir şey,
şuraya geliyor.
Biz bir şey yanlış mı görüyoruz veya onlar mı yanlış görüyor veya hayır. onlar doğru görüyor, biz mi yanlış görüyoruz?
Hayır, bir de maalesef ben, Galatasaray medyasındaki bazı arkadaşlar bunu yaparken bakın biz milli takımımızın başarısını istiyoruz da getiriyorlar. Alt metinde işte Beşiktaşlı, Fenerbahçeli yorumculardan eleştiren olduğu zaman onları sanki hainlik sınıfına sokuyorlar alttan alta. Bu çok tehlikeli. Kimsenin haddine değil bir. İş oraya gelirse herkesin verecek cevabı olur. İki, eleştirmek ne zaman kötü oldu ya? Bir de bir şey söyleyeceğim. Yakup'a soracağım. Fanatik Fenerli Servet Yardımcı deyip Fenerbahçe vurgusuyla milli takım aleyhine bir şey yapıyor, Fenerbahçeli yan yana getiriyorsan şimdi biz de durup dururken Mehmet Büyükekşi'yle fanatik Galatasaraylı mı diyelim, ne alakası var? Asıl Galatasaray medyasındaki arkadaşların bunu yapması değil, bunu yaparken alt metinde verdiği mesajlar tehlikeli. Murat, onu fark ettin mi? Hani kendileri milli takım için millicilik, diğer eleştirenler Milli takım başarısını istemiyor, getiriyorlar.
Ne alakası var abi?
Ne oraya getiriyorlar, bak alt metine dikkat et.
Sen
bak,
şu Yakup'u bağlasana abi.
7 geçiyor. Hemen
olsun, bağla bağla bağla. 3 dakika erken gelsin.
Tamam.
Sana zahmet, bağla abi Yakup'u.
Sen biraz anlatmaya çalış o zaman son durumları. Milli takımla ilgili değerlendirmeleri.
Valla yani bu maçı. Arda'nın görüntüleri tabii Türkiye'de gündem yarattı. Bomba gibi düştü. Şimdi burada benim kafama, şu an görüntüler zaten ekranda bizim önümüzde. Ya burada yeleği Montella Hoca alıyor ya Arda'nın elinden. Arda ne yapacağını bilmiyor. Ya şimdi normal şartlarda abi bizler de futbol oynadık. Antrenman öncesi sakat bir oyuncu varsa ona derler ki sen düz koşu yapacaksın. İşte seni yormayacağız. Carttır cürttür bunları anlatırlar ama şimdi Arda geliyor 3'e 5'e 1'e katılacak orada. Yeleği alıyorlar elinden ve daha sonra ben ne yapacağım diyor. Niye şimdi bak, yeleği aldınız diyor.
Yakup'cu.
Evet, alalım
Yakup. Hatta Yakup orada çünkü sonuçta muhtemelen antrenman takip ediyor, kulis yapıyor, haber topluyor. Onun tweetlerinden de bahsettik. Açıklaması gereken yerler var diye yorum yaptık.
Evet.
Önce ona bağlanalım. Buradan inşallah ses alacağız. Yakup merhaba.
Merhaba abi.
Bir dakika ses açayım. Tekrar merhaba. Tekrar başlar mısın Yakup'cu?
Merhaba, iyi yayınlar, kol gelsin.
Nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkürler. Kaç gün oldu Almanya'da senin şu anda?
Abi 8. günüm.
8. gün. Sonuna kadar kalacaksın herhalde.
Vallahi milli takım gidene kadar buradayız inşallah.
Yakup sen temelli Almanya'da kalabilirsin. Biz burada mutluyuz.
Murat Özen uzaktan sallıyorsun ama burada biz takip ediyoruz. Dilersen ben anlatayım buradaki olayları.
Anlat lütfen.
Şimdi şöyle yapalım mı Yakup? Biz bir konu başlığı açtık. Tabii ki sen Arda'yı, antrenmanı 6-7 maddede dün çok güzel bir tweet atmışsın. Anlatırsın. Ama 6. maddeden başlamak istiyorum. İzin verir misin? Sana bir şey sorarak, yani soruyla gidelim.
Tabii ki sorabilirsin, tamam abi.
Dün senin attığın 8-10 maddelik Almanya'da yaşananlara, Arda odaklı olaylara ilişkin bir çalışma var. Burada 6. maddede şunu söylüyorsun. TFF başkan adaylığını açıklayan fanatik Fenerli Servet Yardımcı burada enteresan işler peşinde. Bu milli takım başarılı olursa büyük ekşi devam eder korkusuyla yanıp tutuşuyor. Bunu açabilir misin? Burada sanki böyle ağır bir itham var.
Yok, ağır bir itham yok. Benim yorumum var aslında. Orada 7-8 maddede aslında daha önemli şeyler yazdım ama sen en önemsiz olan kısmını sordun abi.
Sana göre önemsiz, bana göre önemli. Niye önemli olduğunu iki maddede açıklayıp sana tekrar bir soru sorayım mı? Burada Servet Yardımcı aynı zamanda UEFA'nın icra kurulunda işte yöneticiyken, Türkiye'nin de orada bir temsilcisiyken fanatik Fenerli Servet Yardımcı deyip üstelik milli takımın aleyhine işler yapıyor gibi ağır bir suçlamanın içine Fenerbahçe kelimesini koymanın sebebi nedir?
Ya ağır işler yapıyor derken Fenerbahçeli olduğunu zaten herkes biliyor. Onu bir kere geçelim.
Niye hani, geçelim? Niye belirtiyorsun o abi, zaman?
Abi bir şey diyeceğim. Mehmet Büyükekşi Galatasaraylı diye herkes söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Bunda sıkıntı yoksa Servet Yardımcı'nın Fenerbahçeli olmasında ne sıkıntı var?
Peki senin yazma şeklinle ilgili kamuoyu kararını verir. Bir soru daha. İkinci soru şu. Milli takım başarılı olursa Büyükekşi devam eder korkusuyla yanıp tutuşu enteresan işler yapıyor. Servet Yardımcı milli takım başarısızlığını mı istiyor?
Yani şöyle söyleyeyim. Bu sosyal medyada Arda Güler operasyonu çıkış noktası özellikle Fenerbahçe'nin troll hesaplar.
Hayda.
Şunu söyleyeyim, devamını getireyim. Ayrıca şöyle, biliyorsunuz burada bir protokol var. O protokolde mesela Servet Yardımcı UEFA'dan akredite oluyor. Tabii UEFA icra kurulunda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde oturuyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bizim Portekiz maçındaki hakem performansını görmüşsünüzdür mutlaka. Hı hı. Eğer milli takıma katkı sağlayacaksa bu anlamda katkı sağlamalı. Böyle saçma sapan hakemleri milli takım maçlarına verilmemesi için uğraş vermeli. Eğer milli takıma katkı sağlayacaksa. İkincisi şunu söyleyeyim. Sonuçta şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı. Herkes biliyor, doğru mu?
Evet, resmi aday.
Ha, şimdi bu milli takım başarılı olursa ben en azından benim kişisel görüşüm Mehmet Büyükekşi devam edecektir. Hı hı. Şimdi siz adaylığınızı açıklıyorsunuz. Bence milli takımın başarılı olmasını istemiyor.
Ama o sence?
Abi çok ağır itamlar Yakup ya.
Milli takımdan bahsediyoruz Yakup ya.
Senin gibi bir gazeteci.
Ya abi, yani bir şey diyeceğim. Bu bir, Ya bu benim yorumum. Niye ağır diyorsun ya? Bu ben, kendi fikrim. Şimdi az önce yayını açarken Murat Özen dedi ki işte Arda Güler'in elinde yelek vardı. Hoca çekti aldı. Abi Arda Güler'in o günü antrenmanda düz koşu yapacağı 4 saat önceden 5 saat önceden belli. Anlık bir görüntü 30 saniye yansıyor. Bunun üzerinden milli takım linç edilmeye çalışıyor.
Milli takım linç edilmiyor Yakup. Milli takım linç edilmiyor abi, bak bu yanlış kelime. Biz burada Montella'nın tercihlerini eleştiriyoruz abi. Montella'nın Semih'e, yani o duysun diye o telefon duyuyor mu?
Duyuyor, ha, duyuyor.
Yani Montella'nın Semih'e, işte Kenan'a, Arda'ya karşı tutumunu eleştiriyor. Milli takım eleştirilmiyor abi, bak bu çok ayrı bir şey.
Tamam da Arda.
Ama siz oraya getiriyorsunuz.
Ama siz hep oraya getiriyorsunuz.
Yani siz milliyetçisiniz, biz hainmişiz gibi oluyor böyle alt metinde. Bu çok tehlikeli. Abi, eğer iş buraya gitmeye devam ederse abi, ben de dilimi ağırlaştıracağım. Çok doğru, ayıp, çok günah. Bak doğru. Günah ve ayıp.
Abi doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Sen şimdi ben diyorum ki...
Şimdi Arda ayrı. Bak Arda ile ilgili söylemedim ben. Servet Yardımcı'nın örneğinin üzerinden. Hani siz savunuyor, biz sanki sadece vuruyormuşuz.
Evet.
Böyle bir şey yok. Bak Murat Özen de televizyonda da bir sürü insan konuştu. Bunların hepsi troll mü mesela?
Ahmet Konaç. Abi Ahmet, ben diyorum ki bu benim görüşüm. Ben kendi görüşüm. Ve Galatasaraylıların şu değil. Ben buradaki havadan bakıyorum. Servet Yardımcı'nın yaklaşımından bahsediyorum. Eğer milli takımını savunuyorsa, ediyorsa, o zaman doğru düzgün hakem hatası yapacaklar milli takım maçlarına.
Ya
Portekiz
maçında Colina'ya da koysan bir de onlara yine mağlup olurduk.
Ya bir şey söyleyeceğim. Portekiz harika top oynadı. Biz bir kere geçiş oyunu yapamadık. Orta sahayı tutamadık. Savunma işler acısı. Kalecimiz berbat. Yani hakeme kadar gelip önce hakem üzerinden Portekiz'e bağlamaktansa sen de şu milli takımı Portekiz'deki oyun üzerinden bir eleştir ve katkı sağla o zaman kardeşim.
Bir şey diyeceğim.
Sizin orada eleştirmeniz yasak mı? Ben anlamadım. Almanya'ya giden gazetecilerin Portekiz maçındaki futbol eleştirmesi yasak mı?
Ahmet Konaç, beni başka gazeteciden
karıştırma. Yakup kendi parasıyla gitti abi.
Bir dinle abi.
Yakup'a
benim yaptığım.
Hayır, bazı gazeteciler yani toplu almış ya, Yakup kendi parasıyla gitti, ben biliyorum, o konuda hakkını yemem.
Yakup'u başka bir yere koyduğumu o da biliyor. Tamam, ama diyorum yok, ki onu... sanki oraya gidenler eleştirmekten çekiniyor gibi.
Çekiniyor, evet, öyle bir algı var.
Abi bir şey diyeceğim. Bak tweetimin ilk 6 maddesinin 5'inde Montella'yı eleştiriyorum. Diyorum ki...
Doğru eleştirmişsin, evet.
Samet Akaydın bu milli takımda niye var? Barış Alper Yılmaz'ı neden forvet oynatıyor Cenk Tosun varken?
Tamam, savunmada doğru gördüm, neden, var orada, var. Doğru söylüyorsun.
Neden Portekiz maçında o oynuyor? Israrla devam ediyor. Başka oyunculara basmıyor. Bunlara basatıyor zaten.
Ses bir kesik gitti.
O iki bölümde...
Şimdi iyi Yakup'cum, devam et şimdi.
Ya orada ben burada gördüklerimi kendi yorumumla sentezleyerek paylaştım. Bazılarını rahatsız etti, bazılarını mutlu etti. Kimi mutlu ettiyse benim umurumda değil. Kimi rahatsız etti, bir duruş var. Ben gördüğümü yansıtıyorum. Ben de Mehmet Büyükçiciyim. Anladım. Burada gördüğümü anlatıyorum. Arda Güler'in sakat olduğunu Montella belki en başta söyleseydi hiç bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. İletişim anlamında da burada problem var.
Peki, evet, oradaki problem iletişim zaten.
Peki Yakup, şunu soracağım sana.
Bak Mustafa Eriüt çıktı. Buradan kimseye düşmanlaştırma çıkarmadan, evet o görüntü ilk anda yanlış anlaşılabilir diyerek Beansports'a bunun yanlış anlaşılabileceğini kabul edip sonra olayı açıklayıp ne güzel iletişim yaptı. Buradan TFF Başkan Vekili Mustafa Eriüt'ü şeffaf davranışı, iletişimdeki başarısı ve empati yaparak konuşma şeklinden ötürü ayakta alkışlıyorum. Mustafa Eriüt dün bütün problemi çözdü ama TFF'nin ilk açıklaması düşman yaratarak konuştu. Ya hepimiz milli takım başarısını istiyoruz.
Abi tamam da bir şey diyeceğim, biliyorsun sosyal medyada bak az önce Murat bile hala görüntünün aynı sanki Arda'ya böyle haksızlık yapılmış gibi olduğunu anlattı az önce. Diyorum ya sana, görüntü üzerinden yorum yapıyor insanlar. Ya bu çocuk sakat, bu çocuğun burada olması.
Ya bir şey söyleyeceğim Yakup'cum.
El üstünde tutuluyor. Bu çocuğun oynamasını herkes istiyor. Sesi inanılmaz. Bak,
ses bir gitti. Ses bir kesiliyor sende arada. Senin bir Murat Özen kelimen var. Ona bir cevap ver.
Yakup'cum bir şey söyleyeceğim sana. Arda Güler sakatsa madem maç 3-0 olmuş, 70'ten sonra Arda Güler'i oyuna alıp risk almanın amacı nedir abi? Biri bana bunu açıklasın. Yok bir golmüş, yok avarajı düzeltmekmiş, yok bilmem. Ya 3-0 olmuş abi maç ya. Sen Arda Güler'i şu maçta tekrar sakat, madem sakatsa, sakatlığın nüksesse Çekya maçında ne yapacağız abi biz ya?
Sesim geliyor mu benim?
Geliyor, duyuyoruz. O da seni duyuyor.
Tamam, şöyle Murat, sonuçta bir plan yapmışlar. Bunu anlattılar. Hakan Çağlanoğlu anlattı. Evet, anlatması gereken kişi aslında Montella'ydı. Hakan Çağlanoğlu şunu söyledi. Hocanın zaten maçtan önce Arda ile bir toplantısı var. Arda ile oturup konuşuyorlar. Arda, sen bu durumda ne kadar süre alabilirsin? 20 dakika diyor. 25 dakika diyor. Bu konuşuluyor. Sonra diyorlar ki ya sağ kenarında 60 dakika ısındı. Baba, ısınmayla maç temposu bir mi? Bunu niye şey yapıyoruz? Ya burada sonuçta diyorum ya, öyle ya da böyle bu devam eden süreçte milli takım, diğer takımlarda forma giyen oyuncular da mutlaka şans bulacak. Burada Almanya'daki gurbetçilerin milli takımın burada olmasından dolayı duyduğu heyecanı görmeniz lazım. O yüzden diyorum ki evet, kulüpçülük yapanlar var. Bunu Galatasaraylılar da yapıyor, Beşiktaşlılar da yapıyor, Fenerbahçeliler de yapıyor ama şu Çekya maçı öncesinde bunu kesinlikle bir kenara koyup tamamen milli takımın başarısına odaklanmamız gerekiyor. Ya şey de Cenk Tosun mesela, bana göre mutlaka en kötü Portekiz maçının son 20-25 dakikasında süre almalıydı. Montella burada hata yaptı. Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçına forvet başladı. İlk 60-70 dakika etkisizdi. Sonra sağ kanada aldıktan sonra daha etkili olmaya başladı. Benzer durumu bu maçta da yapması gerekiyordu. Forvet bölgesinde verim alamadı. Yerine aldığı Yusuf Yazıcı ayağında top tutamıyordu. O direkt forvet oynayabilecek şu anda Semih var, Bertu var, Cenk Tosun var. Bunlar arasında en azından hani pivot santrofora yakın kafa vuruşları olan Cenk Tosun var. Mutlaka oyunu almalıydı. E burada da hocanın hatası var. Sonuçta bir şey diyeceğim. Bu turnuvadan elenir ya da gruptan çıkamazsak fatura kime kesilecek? Montella'ya kesilecek. Bu federasyonun devam etme ihtimali olacak mı? Bence olmayacak. Ama...
ya biz Avrupa şampiyonu olalım, atıyorum çeyrek final yarı final oynayalım da büyük ekşi devam etsin. Buradaki kulüplerle alakalı sorunlar çözülür bir şekilde. Kimse burada büyük ekşi kalacak diye milli takımın başarısını istememezlik yapamaz. Sen burayı geçtin, ta oradaki UEFA'daki Şenez Erzik'ten sonraki gururumuz Mehmet Şeyi, Servet Yardımcı'yı itham ettin Yakup ya.
Abi neyin gururumuz Allah'ını seversen?
Nasıl neyin gururumuz yani, UEFA'da kaç tane Türk çalıştı bugüne kadar?
Abi ne katkısı var Allah'ını seversen? Şu anda Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bir sürü kas davası var, UEFA ile problemi var. UEFA'da bu sezon
ne yapacak? Yaşadı. Kulüpler para ödemiyorsa, aldığı adamların parasını vermiyorsa ne yapacak yani? Şenez Erzik zamanında da kaslı davalar vardı Yakup.
Abi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hakem skandalları var. Bununla ilgili neyin başvurusu yapıldı?
Abi Galatasaray iki maçta üst üste eksik kaldı. Türkiye'de görmediği kartları orada gördü diye şimdi Servet abi Yardımcı mı suçlu?
Biz Servet Yardımcı'yı sadece Fenerbahçe kongrelerinde oy kullanırken görüyoruz abi. Onun dışında Türk futbolunda ben hiçbir
yerde... Bak olayı çok kötü bir yere getirdim. Biz de Mehmet Büyükekşi'yi, Ali Koç'un söylediklerinden yola çıkıyorum. Rive'ye girdiğinde benim camiam diyerek Galatasaray'ı kastederek hakemleri etkilerken duyuyoruz. Şimdi böyle abi mi yapalım
sen,
Yakup?
Sen, hayır böyle yapalım değil. Sen bunu dile getirebilirsin. Ben kendi görüşümü
söylüyorum. Ama doğru söylüyorum. Değil ki şimdi yani. Milli takım sürecinde sizin savunurken insanları ötekileştirmeniz aslında sizin bunu savunmanız değil, insanları parçalamanız anlamına geliyor. Ben hayatımda Servet Yardımcı'yı görmedim biliyor musun? Ama büyük haksızlık yapılıyor şu anda. Yani Büyükekşi, eğer Büyükekşi tarafında Servet Yardımcı'ya dönük olarak bir yıpratma stratejisi sürüyorsa çok yanlış. Bu milli takıma en büyük verilen zarardır. Tamam, özür dilerim, sen devam et, sen oradasın.
Şöyle şu anda milli takımın idmanı başlıyor. Bir 10 dakika devam edecek. Ben buradan bir iki görüntü çekmeye çalışacağım. İdman bittikten sonra tekrar bağlanalım mı?
Tamam, başlamaya daha varsa biraz daha konuş, sonra bir daha arayayım seni.
Şöyle şu an başlıyor, onu söyleyeyim.
Tamam hayatım, sen
Arda'nın durumu ne abi, onu da biliyorsun.
Zeki Çelik
konuşuyordur. Anlat abi.
Şu an bakıyorum, Arda'yı görmeye çalışıyorum.
Tamam.
Bize biraz Semih Kılıçsoy'u gördüm. Abdülkerim Bardakçı cezalı olduğu için Çekya maçında forma giyemeyecek, onu söyleyelim. Samet Akaydın, benim aldığım istihbarat büyük ihtimalle turnuvayı kapattı. Yani şu an antrenmanda da göremiyorum. Sakatlanmıştı Portekiz maçında. Dün bir iki telefon görüşmesi yapmıştım. Eğer bugün antrenmana çıkmazsa turnuvayı kapattı diyebiliriz. Arda Güler'i de gördüm şu anda. O da takımla birlikte büyük ihtimal çalışacak gibi gözüküyor. Sahaya indiler milli takım futbolcuları. Dediğim gibi buradan bir 10 dakika görüntü alacağım. Sonrasında tekrar neler yaşandı, neler konuşuluyor aktarmaya çalışacağım.
Tamam, biz seni bir 20 dakika sonra arayalım, olur mu?
Tamam.
Sen de rahat çalış size. Abi. Kolay gelsin.
Tamam, teşekkürler.
Tamam, okeydir. Şimdi 6. maddeden başladık. Dedi ki bana en önemsiz madde diyor. Aslında en önemli madde yazdıklar arasında.
Evet, bence de.
Fenerbahçeliğini öne çıkarıp milli takımın başarısında tedirgin olduğunu ima edip bu sözler ağır sözler. Ben bu sözlerle ilgili sorularımı sordum. O da yanıtını verdi. Bununla ilgili senin yorumunu merak ediyorum. Bak. Fark ettin mi? Almanya'daki birçok gazeteci arkadaş milli takımı savunuyoruz derken
ben aslında bu tarafa savunuyorlar.
Bu tarafa yaptıkları suçlamadaki ayrıştırıcılığı kendileri yapıyorlar.
Vallahi ben geçen gün Mehmet Büyükekşi
işi TFF seçimine getirmesini ben Yakup'un anlamadım. TFF seçimine niye getiriyorsun işi?
Ben de çok şaşırdım Yakup'un bu diyaloğuna. Yani Servet Yardımcı neden istemesin abi Türk milli takımının başarılı olmasın? Ya bu ne saçma
ya
bir şey?
Ya milli takım başarılı olsun. Milli takım bir dönem daha devam etsin. Servet Yardımcı 3 sene sonra bir daha aday olur. Adam niye başarısız olsun istesin?
Ya bu ya o onların bakış açısı tabii ki. Ben öyle düşünmüyorum. Benim düşündüğüm tek şey Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop diyeyim özellikle. Montella'yı da artık eklemeye başlayalım bu kıstasa. Ya artık görevi bırakmaları gerekiyor. Yani şu Türk milli takımının durumu, yaşanan kaos, yani önümüzde çok önemli bir Çekya maçı var ama Türk halkı, Türk medyası, kamuoyu yaşanan süreci anlatıyor. Orada sen güzel bir noktaya değindin. İletişim problemi çok ciddi bence. Mesela ben şimdi Montella'nın yerinde olsam alırım, çağırırım Arda'yı. Kameralar da şu an çekiyor. Sarılırım Arda'ya. Anlatabildim mi? Semih'e sarılırım. Hı hı. Yani mesela burada bir iletişim yaparım ama maalesef Türk milli takımının iletişim olsun, işte başındaki Mehmet Büyükekşi olsun, skandal şeyler imza atıyorlar. Ya umarım Çekya maçını kazanırız. Umarım oradan beraberlik de yetiyor galiba. Berabere kalırız. En azından bir üst tura çıkarız. Ama ya işler iyi gitmiyor ya. Yani futbolcuların bakış açısı, işte Mehmet Büyükekşi bir yemekli toplantıya katıldı. Orada futbolcularla konuşurken futbolcuların yüz ifadesi bazı şeyleri belli ediyor. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında futbolu çok bilmeyen, bu benim kendi görüşüm, ve Türk futbolunu iyi yönetemeyen bir insan var. Umarım bir an önce Türk futbolundan uzaklaşır. Gitsin kendi işlerini yapsın abi. Ne iş yapıyorsa o işleri yapsın. Herkes bildiği işi yapsın. Maalesef Mehmet Büyükekşi bence Türk tarihinin gelmiş geçmiş en kötü Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır.
Şu anda antrenmanı görüyoruz. Düş koşu yapıyorlar. Ben Samet Akaydın'ı gördüm.
Evet gördüm, ben de gördüm.
Samet şu anda koşuyor. Demek ki sakatlığında sıkıntı yok ama bundan sonra ben oynayabileceğini zannetmiyorum. Ya bak burada Fenerbahçe'de...
Ama Samet Akaydın moralli abi. Ya mesela yani mesela
hayatının en top seviyesini yaşıyor. Ben milli takım değil.
Son maçta çok kötü.
Portekiz olduğunu bile düşünmüyorum.
Evet, Portekiz maçında çok
bak,
kötü.
Bak ben bunu Fenerbahçe'deyken de söylüyorum.
Evet söylüyordum.
Yani burada Fenerbahçelik falan kimsenin yaptığı yok. Ben Fenerbahçe'deyken de söylüyordum. Buradayken de şu anda da Fenerbahçe topçusu zaten.
Evet.
Yani geçen maç iyi oynaması, Gürcistan çok geriye yaslanarak oynadı. Bir tane üstüne gelen topa kafa vurdu falan, kötü oyuncu değil de Süper Lig'de büyük takımlar ve milli takım seviyesinde değil. Şu anda moralli olması çok iyi. Hayatında bir 15-20 defa milli takım forması giymiş. Yarın emekli olduğunda Samet diyecek ki ben şu kadar milli oldum. Milli oldum diyecek. Direkt pro lisans alacak mesela, atıyorum. Öyle avantajları var belli. Çalışma, daha kısa çalışmalarla falan. Tabii ki moralli olacak. Ya abi Samet'in topu taşıma mesela, Samet topu ceza yayı üzerinde kaleciden aldı. Topu öne taşırken kimse baskı yapmıyorsa Gürcistan maçındaki gibi taşır, iki adımdan sonra pas verir. Ama baskı geldiğinde yapamaz. Bak bugün Düzce Topuk Yaylası'nda sabah antrenmanı izledim. Geriden oyun kurma çalışmasında prese karşı koyma antrenmanı yaptırıyordu Mourinho. Bir de Mourinho'nun orada olması oyuncuyu heyecanlandırır. O da bir baskı. Abi Samet o antrenmanda zorlanır. Milli takımda Fenerbahçe, bak Trabzon maçında iki tane top, bir tanesi gol oldu. Topu çıkarırken rakibe verdi. Orta sahada kaptırdı topu, geldi
ama,
gol oldu.
Ama bence Samet Okul, baksana abi tekme atıyor takım arkadaşına, eğleniyorlar. Bence çok kötü değil durumu ya Samet Akaydın'ın.
Abi Samet kötü demiyorum ben.
Samet yok yani şey olarak yani sakatlık açısından bence çok
sakat
böyle...
Sakat olmadığı belli. Evet, morali değil. Niye iyi morali iyi olduğunu da açıklıyorum sana. Ya ben Samet olsam ne yaşarsam yaşayayım.
Abi,
ne kadar
Ronaldo'ya fake attı ya.
Çok mutlu olurum abi. Çünkü muhtemelen Montella'dan sonra Samet milli takım yüzü göremez.
Göremez.
Bak Fenerbahçe topçusu. Geçen Gürcistan maçından sonra ben yine eleştirdim. Ahmet abi özür dileyeceğim mi diye bana mesaj attı Fenerbahçeli bazı arkadaşlar. Dedim ki arkadaşlar Samet'in yolu açık olsun ama Fenerbahçe topçusu değil, milli takım topçusu değil.
İyi,
bak
ben de
sonraki maçta yerden yere vurdular.
Mesela Altay niye oynadı abi?
Bir yerden yere vurup bir göklere çıkarmayın. Bu çocuğun olurunu her zaman söyledim.
Kapasitesi belli.
Belli. Altay. Altay'dan bir ara çok umutluydum. Altay bundan 2,5-3 sene önce Fenerbahçe'de yükselişe doğru geçmişti. Fakat yükselişi durdu. Ben mental problemlerini aşamadığını düşünüyorum. Altay'ın oyuna yaklaşımında psikolojik sorunları var.
Evet.
Tamam mı? Altay'ın Manchester United'a gitmesi kariyerinde zirvedir. Fenerbahçe'de oynaması zirvedir. Altay'dan da olmaz. çok basit gol yiyor. Çok böyle bir de o kadar artık özgüvenini kaybetmiş ki savunmadaki oyuncuların da ona güveni sarsılmış. Mesela kalende çok sağlam bir kaleci varsa savunma daha başarılı olur.
Mesela Uğurcan niye oynamadı abi? Yani performansına bakıyorsun. Altay Manchester United'de forma şansı bulamadı. İşte Uğurcan gibi yani seversin sevmezsin. Uğurcan iyi kaleci. Özellikle Beşiktaş maçlarında panter kesiliyor. Ya yani Uğurcan
Fenerbahçe maçlarında.
Ya Uğurcan varken iyi bir konsantre olmuş. Uğurcan varken neden Altay'ı oynatırsın şöyle abi? Söyleyeyim. Ya benim herhalde hazırlık maçında iyi gördüm demiş. Öyle bir şeyler duydum ben.
Şöyle söyleyeyim. Bak buna yorum getireyim. Uğurcan da iyi kaleci değil. Ama Mert sakatsa Mert bir numaralı kalecidir.
Ya Mert'e neler dediler abi ya. Şu Mert'i bir de utanmadan Mert'i eleştirenler var ya.
Çok iyi kaleci. Son mesela Gürcistan maçında çok iyi.
Ya neler çıkardı bu abi ya çocuk.
Yani abicim, milli takım çevresinde belli bir lobi. Adını şimdi söylemeyelim. Polemik olmasın çok kuvvetli. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin topçusuysan yandın abi.
Evet.
Mert çok iyi kaleci. Ama yoksa Uğurcan'la Altay varsa ben Uğurcan'ı oynatırım. Fakat Uğurcan da iyi kaleci değil. Ama Altay'dan daha iyi kaleci. Uğurcan'ın da çok defoları var. Anlatabiliyor muyum? Bir önceki şampiyonada Şenol Güneş sırf Uğurcan'ı oynattı. Gol atamadık. Dünyanın golünü yedik geldik. Trabzon'da da kötü bir sezon geçirdi. Yani Uğurcan da maksimum bu seviyenin topçusu. Hani buradan daha yukarı performansa çıkmaz. Türk futbolunda kaleci sorunu var. Mert sakat olmadığı zaman bu sorunu çözüyor. Ama şu anda ligimizde Uğurcan Çakır'dan da Altay Bayındır'dan da iyi Türk kaleciler var. Ama Türk futbolunda şu anda Volkan'dan, Rüştü'den sonra ve Mert'in ardından kaleci sorunu var abi. Sizde mesela Ersin ilerleyemedi.
Evet, gitmedi.
O sözleşmeyi aldı o dönem. Yine şampiyonluğun arkasından kapris mapris yaptı. İyi bir rakam aldı.
O
ama sonu yok.
Ama neden biliyor musun abi? O Avrupa'ya gitme hayali çok fazlaydı onun. Ama o zaman Fransa'nın Nice kulübüyle görüşüyorlardı. Olmadı hiç.
Olmadı.
Olmayınca psikolojik olarak da bence etkilendi.
Bak Türk futbolunda kaleci sorunu var. Normalde en olmayacak mevki. Mesela bizim halkı bak Türk insanının uzuvlarından en başarılı uzuvlarından biri elidir. Ben sana bunu iki sektörde açıklayayım. Birisi kalecilik. Çok iyidir kalecilikte. Buna rağmen sıkıntı yaşıyor. Bir tanesi mesela saç ekim sektörü. Bak saç ekiminde Türkler, Almanları, Amerikalıları, birçok dünyadaki doktorları, uzmanları geçmiştir. Bunu ben bir uzmana sordum. Neden dedim bu kadar iyi saç ekimde? Dedi ki biz dedi hani genetik faktörler, yaratılış, biz dedi el hünerlerinde çok iyiyiz dedi. Saç ekimi de gerçekten parmaklar, eller konusunda büyük bir şey gerektiriyor böyle. Ritim gerektiriyor, incelik gerektiriyor.
Sen ektirdin mi abi saç?
Bırak onları şimdi dur. Bak başka bir şey anlatıyorum ben. Mesela kalecilik de el hüneridir değil mi? Ritim, refleks. Biz o yüzden çok başarılı kaleciler yetiştirdik. Ama şimdi sorun yaşıyoruz. Ya Türk futbolunda problem var. Sadece kaleci sorunu yaşıyor olmamız bile Türk futbolunda bazı şeylerin artık dibe vurduğunu gösterir.
Evet.
Bugün Uğurcan da kötü kaleci. Ama ben yine de Altay varken Uğurcan'ı oynatırım. Bak Altay Fenerbahçe'nin eski topçusu. Samet Fenerbahçe'nin halen topçusu. Ben bu adamları milli takıma almam. Yunus Akgün, Leicester City. Milli takımda ne oynuyor? Hangi İngiltere 2. liginden hangi faktörle geldi? Ne oynadı? Çıkmış bir de maçtan sonra hakeme yükleniyor. Galatasaray muhabiri.
Ayakta duramadı ya.
Galatasaray muhabiri. Bak Yunus Akgün hakem eleştirdi Portekiz maçından sonra. Hakemlik çok bir şey yok. Adamlar bizi delik deşik etti. 6-7 olurduk. Ve Galatasaray muhabiri şeyde Servet Yardımcı'yı hakem üzerinden eleştiriyor. Portekiz maçına bu hakem niye geldi diye. Abi ben anlamıyorum Galatasaray medyasındaki hakem olayını. Çünkü Türkiye'de işe yarıyor bu. Ya kardeşim hakemlik ne var? Kerem orada o kadar ikili mücadeleye Avrupa'da penaltı çalmazlar. Hatta Avrupa'nın bazı hesapları Avrupalı böyle.
Ama Kerem çok kötü değildi abi.
Abi Kerem maç. Fena değildi. Evet. Ama kendini önce yaratma fikri beyninde olduğu için beyin arşivinde, futbol arşivinde kendini bıraktı. Kaleciyle karşı karşıyasın ya. Arkandan adam sana yapışmış belli. Şunu bir sırtla bir 200 santim geriye it, ayak içine top al, yapıştır gol olsun tavana. Önce düşüyor. Kafada önce düşmek var. Barış Alper iki kere kendini ceza sahası içinde yere attı. Vermedi hakem. Buradan hakem eleştirisi çıkar mı?
Peki ben sana bir şey soracağım abi. 3 isim sayacağım sana. Kerem, Barış Alper, Yunus, Arda, Semih, Kenan. Üçleri yer değiştirin.
Arda,
kimi veriyorsun?
Semih, Kenan. Bak şöyle oynarım ben orada. Barış Alper'i ya sağ kanata koy. Bak Yunus Akgün hiç oynamam. Barış Alper'i sağa koyarım. Tamam mı? Semih'i öne koyarım. Gerçek santrforu ya da Cenk Tosun'u. Barış Alper'i santrforu koydu ya. Sol tarafa Kerem'i yine koyarım.
Bence bak arkasında orada abi Galatasaray camiasına Barış'a da haksızlık yapılıyor şu anda. Barış şey konusunda. Ya, ya Barış Alper'in kariyerini bitirdin.
Adam Montella'yı savunacağız diye Barış Alper'i.
Evet abi ya yani ben şimdi düşüneceğim. Deseniz
Montella bu adamı saftan.
Abi Barış Alper Beşiktaşlı olsa ben Beşiktaş'ın futbolcusu olsa ben var ya Montella'yı topa tutarım ya sen benim futbolcumu değersizleştirdin ya derim. Koysana kardeşim herifi kanada derim. Galatasaray'da kanatta inanılmaz işler yaptı. Mesela Yunus Akgün. Abi sen Yunus'u oynatıyorsun. Ya Semih Kılıçsoy Yunus'tan kötü bir futbolcu mu? Yapmayın gözünü seveyim. Hem daha güçlü hem daha dinamik. Geriye döner. Ya Yunus Akgün ayakta duramadı ya. Gerçekten ayıp ediyorlar. Ya Semih'e karşı da ayıp ediyorlar. Bak Beşiktaş camiasına Türkiye Futbol Federasyonu Montella, Ahmet Altıntop ayıp ediyor. Yeter artık ya. Ya Yunus Akgün'ün oynadığı bir yerde Semih Kılıçsoy oynayamaz mı Ahmet abi? Sen Fenerbahçe taraftarısın ya.
Ya kardeşim Semih oynamaz olur mu ya? En azından adam orijin santrfor. Biz Alper'le niye santrfor pozisyonuna koyarak oyun oynadık Portekiz'e karşı? Bir de bir şey söyleyeyim. Portekiz seni her şekilde yenmeye daha yakındı belli. Bari bir duruşla yenilseydin. Şimdi yenilmek var, yenilmek var. Ya adamların kalesine gidemedik. Adamlar dalga geçti. Yani adamlar dalga geçti bizimle. Yani daha da ağır yapamadı. 2-0'dan sonra ben vites düşürdüğünü gördüm Portekiz'in. Buradan biz hakemin neyini konuşacağız abi? Bir de hakemi konuşuyoruz. Bunu hakeme mal ediyoruz. Bir de Yunus Akgün, Galatasaraylı topçu. Yakup Çınar, Galatasaray muhabiri üzerinden Servet Yardımcı'yı, UEFA'daki adamımızı hakem üzerinden eleştiriyoruz. Sonra diyoruz ki onlar milli takımı savunuyor, biz milli takım başarısızlığını istiyoruz. Durumuna getiriyorlar. Böyle bir dünya var mı ya?
Evet, çok kötü. Yani bakış açısı çok kötü ya.
Çok kötü. Yani Mehmet Büyükekşi'nin ben orada Mehmet Büyükekşi'nin ve milli takım iletişiminin yani ben orada bir gazeteci olsam milli takımın iletişimiyle Mehmet Büyükekşi'yle çevresindekilerle uzak dururum abi. Mesela etkiliyorlar demek ki abi. Yanlış etkiliyorlar.
Şeyi de anlamıyorum. Cenk Tosun'u niye oynatmıyor abi?
Cenk Tosun ağlayacaktı neredeyse çocuk ya.
Abi turnuf kurucusu ya Cenk Tosun.
Ne dedi basın toplantısında? İyiyim, iyi besleniyorum, evet. İyi çalışıyorum. Hocamın kararıdır herhalde dedi ama ağlayacaktı çocuk. Ya Cenk Tosun olsan yıllarını vermişsin. Milli takıma seçilmişsin yine.
Türkiye'nin insan teforluğundan birisin abi.
Senin yerine sağ kanattan Barış Alper oynuyor abi. Sağında Leicester City'de bir gol bir asistle İngiltere 2. liginde bir şey yapamamış Yunus Akgün geri oynuyor. Dönmüş. Solda hadi onun hakkını verelim ama yine bir Galatasaraylı Kerem oynuyor. Üçlü bir Galatasaray hattı kuruyorsun. Birisi doğru adam değil, birisi yanlış yerde oynuyor. Ya Semih de, Cenk de, diğer oyuncular da ne oluyor der.
Evet.
Biz bunu sorduk. Kardeşim yanlış. Barış'ı sağ kanatta oynat. Çocuk essin geçsin. Barış'a da yanlış yapıyorsun. Yunus Akgün hiç olmaz. Samet hiç olmaz.
Ya bir de şunu denesinler abi. Zaten Barış Alper iki maçtan beri topa sahip olamıyor. Ya sen Semih'i bir santraforda bir görelim biz ya. Çek Barış Alper'i sağa.
Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Başarısız
veya Cenk Tosun'u al kanada abi Kerem'in yerine.
Başarısız olacaksa Semih başarısız olsun da çocuk tecrübe kazansın.
Evet abi. Onu niye oynatmıyorlar?
Barış da sen santraforda. Sanki Barış'tan da her yerde oynayan bir oyuncuyu üretmeye çalışıyorlar. Ya oynayamıyor çocuk.
Oynayamıyor.
Ayağında olmuyor. Top tutan bir çocuk değil. Sağ kanatta çok iyi çocuk. Olmuyor. İziyor, geçiyor falan yani. Orada kendisini iyi hissediyor. Biz Barış Alper'den de faydalanamıyoruz ya sağ kanatta oynatılmadığı için. Acı yani. Gerçekten çok acı bir süreç. Türk futbolu adına şu anda antrenmanda Arda Güler.
Isınmaya başladı takım. 5'e 1 yapıyorlar.
5'e 1'e geçecekler. Kim var o grupta?
Mert Arda,
var.
Kerem, Abdülkerim, başka kim var? Yunus Akgün, Berkay mıydı o? Santrafor neydi? Berk miydi?
Abdülkerim.
Samet Akaydın, Kenan, Orkun Kökçü.
Abdülkerim Bardakçı. Abi hadi Ronaldo diyelim o adam.
Abi Ronaldo ile bir tutma.
Ama bir şey söyleyeyim.
Ronaldo'nun yatırıp kaldırmadığı futbolcu kalmadı.
Galatasaraylı arkadaşlara bak sor. Abdülkerim geçen sezon sonuna doğru da sakatlıktan sonra falan toparlayamadı. Hatta oynatılmadı bazı maçlar. Abdülkerim'in de yeni sezona iyi başlaması için biraz kendini toplaması lazım.
Sanki ben biraz Abdülkerim'in kalınlaştığını düşünüyorum.
Bravo
abi.
Kilo almış dedim ben, evet. De aynı anda.
Kalınlaştığını şu. Bu arada Semih Kılıçsoy 4 kilo vermiş. Dün görüştüm.
Onun da fit olması lazım. Boyu
dün görüştüm. Halini hatırını sordum. 4 kilo verdim abi dedi. Semih de orada zaten 5'e 2'de. 4 kilo verdin dedi. 2-3 kilo daha verirsem dedi. Benim için çok iyi olacak dedi. Ya takımda moraller yerinde. Şu anda görüntüleri izliyoruz. A Spor ekranlarında var. Takımda moraller yerinde. Futbolcular keyifli. 5'e 2 yapıyorlar ısınmak için. Ya mesela Melih Demiral Samet Akaydın'dan kötü bir futbolcu mu? Niye oynamıyor abi Melih? Sakat değil, bir şey değil.
Değil.
Neden oynatmıyor Melih'i? Mesela Ronaldo'yu Melih daha iyi tutamaz mıydı?
Tutardı.
Daha yakından tanıyor. Takım arkadaşıydı.
Bir iki bağlantı mı yapsak ya? Böyle bir hocam arasak.
Varsa
Ziya Doğan'ı mı Ziya Hoca'yı?
Yani önden bir görüştüysen Ziya Hoca'yla.
Önden görüşmedim. Ben şimdi buradan görüşürüm. Aha. Biraz konuşalım, açalım programı.
Olur olur olur, sıkıntı yok.
Ziya Hoca'yı bir arayayım. Ne zamandır da aramıyorum Ziya Doğan'ı.
Ya Çekya maçı Türkiye için çok önemli bir maç. Ben Çekya'nın da öyle kolay lokma olduğunu düşünmüyorum. Sen... İzledim.
Kaçak neredesin diye açtı. Hocam Radyo Gol'de yayındayım şu anda. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Murat Özen'le birlikteyiz. Çok Almanya'da da çok selam söylüyor. Murat Özen, Beşiktaşlı kardeşimiz.
Tanıyor ya.
Selam söylüyor da. Milli takımı konuşuyoruz. Almanya'dan da bağlantı yaptık muhabirimize, arkadaşımıza Yakup Çınar'a. Milli takımla ilgili seninle bir 5-10 dakika bağlantı yapalım. Yayındayım. Müsait misin hocam? Hoparlörü alayım. Şu anda bir 5 dakika konuşalım. Hazır aramışken. Tamam, alıyorum hoparlörü. Alıyorum, bir dakika yayındayız. Hiç yok, şu anda sesin çok iyi. Sesin çok iyi şu anda. Bir dakika hocam, açıyorum.
Almanya'dan daha rahat ses geliyor. Ya.
Evet. Evet hocam, şimdi ben bir girizgah yapayım. Sevgili Radyo Gol dinleyenleri, üçü bir arada Yakup Çınar, Ahmet Konaş ve Murat Özen'le birlikte devam ediyoruz. Ziya Hoca'ya şimdi mikrofonu vereceğim. Ziya Hocam merhaba, uzun süredir görüşemiyorduk seninle.
Merhaba. Ya yoğunluk, İstanbul biliyorsun, çeşme bir yapı. Bir yere gittiğin zaman, semtinden ayrıldığın zaman bir günün kayboluyor. Yani onun içinde bunlar artık Türkiye, İstanbul'da biz alıştık. Onun için çok gidip gelemiyoruz.
Sen bir de Büyükçekmece taraflarındasın. Oradan tabii merkeze gelmek çok zor.
İşte İstanbul'un karabalığından kaçtık, oralar daha sakin diye, ama işimiz düştüğü zaman da bir işimiz varsa Büyükçekmece'den Bakırköy'e gelirsek günümüz öldü.
Radyo Gol'de teknik direktör Ziya Doğan'la birlikteyiz, canlı yayındayız. Hocam, milli takımı takip ettin ilk iki maçı. Genel bir analiz alayım, sonra bir iki soru soracağım direkt spesifik.
Tamam. Ya şimdi benim biliyorsun bilimin kendi yok.
Evet, bilirim hocam.
Arkadaş, şimdi biz en iyi takım kadar takımız. Ama yanlış tercihler ve orta saha şimdi gerçekten sıkıntılı. Topu rakipten kim alacak?
Kimse alamadı vallahi Portekiz maçında hocam.
Yani anlatabiliyor muyum?
Fazla şimdi, bıraktık topu.
Öyle tabii. Çok önemli bir oyuncu oynuyor, ama yanında mesela Arda'yı oynatamıyor, doğru mu? Ama ben diyorum ki o orta saha, bakın dikkat edin, biz orta sahadan maçı kaybediyoruz. Ben futbol hayatımda hep dedim ki orta saha takımın en önemli şeyi. Sen zayıf bir orta sahayla ikili mücadele gücü yüksek bir takıma karşı zayıf bir orta sahayla çıkarsan kaçınılmaz olur. İstediğin ne oluyor? Defans hata yapıyor ve oynadığı Portekiz maçında ya komedi. Yani böyle bir, bu kadar boşluk bırakılır mı? Orta sahadan rakibin sızan oyunculara her zaman tehlike oluyor. Ama mesela santrafor, iki santrafor, kusura bakmasınlar, ben çok da konuşmak istemiyorum meslektaşlarımız için, ama ya iki santrafor yap, ya Hakan'ı ya Arda'yı oynat, ikisi beraber olmaz. İkili mücadelede zayıfız. Sen santraforu, iki tane santraforun var, iki santraforla oynat, orta sahayı üçlü yap. Üçlüde de işte Barış müthiş, ama sen santraforda Barış'ın orta sahadaki dinamizmini yok ediyorsun.
Peki İyi hocam. Oyuncu. Peki
onun
hocam.
Dışında İsmail, işte sakatlıktan çıktı İsmail. O göbekte olsa yanına da yine bir koşan oyuncu versen, teknik kapasitesi de bunların iyi.
Sen tabii orta sahaya çok dikkat çekiyorsun hocam.
Ya ama yani çift santrafor oynayabilirsin. üçlü orta saha santrafor arkasına işte ya Arda'yı ya kaptanı ikisinden birini oynatırsın. O da gol yerlerine sızar ama üç tane de orta sahada rakibi rahatsız edecek. Aynı zamanda topu iyi kullanabilen oyuncularımız var. Bu orta sahayı yani top rakipteyken seyrediliyor. Artık zaten futbol öyle bir oyun oldu ki atak atağı yaptığın zaman tamamen hatırla biz takım çalıp
hocamın kesildi. Hemen arayayım tekrar hocamı. Dur bir kere de aramış bulundum. Arayalım hocamızı. Hocam da uzun süredir takım çalıştırmıyor ha Ziya Hoca. Ara verdi yani. Artık yorumculuk tarafına yavaş yavaş geçmesi lazım.
Evet. Beşiktaş camiası içinde önemli bir isimdi. Türk futbolu için önemli bir isim.
Sende numarası vardır Ziya Doğan'ın. Yok mu?
Bence şarjı bitti hocanın.
Hocanın şarjı bitmiş olabilir. Hoca bana döner. Hoca Büyükçekmece taraflarına kaçtı. İstanbul'dan. Bütün ailesini oraya taşıdı. Yıllardır orada.
Ben de yaşlandıktan sonra Muğla tarafına gitmek istiyorum abi.
Muğla'da nereyi beraber seviyorsun?
Ya herhangi bir Muğla'nın böyle bir köyü, kasabası neyi varsa artık sakin, sessiz.
Ben bir yer beğendim de söylemeyeceğim abi. Çok
Muğla'da mı?
Muğla'da evet.
Bana özelden söyle. Çok özel, merak
yani
ettim.
Böyle çok denizin yanında, plajlara çok yakın değil. Plajlara çok yakın olmadığı için de zaten biraz daha rahat öyle. Ama bir plajı araban varsa 15-20 dakikada gidebilirsin. Evet. Köyleri var. Hadi söyleyeyim ya.
Söyle abi.
Dalyan abi.
Ama onu sen keşfetmedin zaten.
Ben kendi adıma.
Ya ben de bir şey söyleyecek zannediyorum ya.
Yok.
Ya ne güzel diyor. Bir yer var söylemeyeyim. Yok, olmaz. Dalyan'dan bahsediyor abi. Yani böyle bir şey yok ya.
Keşfedilmemiş yer mi var abi?
Ya tamam da yani öyle bir anlattın ki sanki sen orayı Kristof Kolomb gibi keşfettin. Kimseden söylemiyorsun. Abi Dalyan'da bilsin ya. Dalyan'ı bilmeyen zaten Türkiye'de yaşamıyordur ya.
Ya şöyle. Çok güzel. Bir kere Dalyan o şeyi deltası harika.
Ya Ahmet abi muhtemelen Dalyan herkes biliyordur, merak etme.
Ya Dalyan herkes biliyor zaten ama insanlar çok böyle senin gibi mesela Muğla'da 5 yer söyle desem ya, nerede yaşamak istersin Dalyan'ı saymazdın.
Abi Dalyan'ı niye sayın? Dalyan kalabalık bir yer zaten.
Onu kastediyorum ben. Daha güzel yerler var ama güzellik algısı farklı. O yüzden söylemek istedim. Bana göre Dalyan güzel. Niye biliyor musun?
Ama orası da kalabalık abi.
O kadar kalabalık değil.
Yok yok kalabalık.
Çok aşırı plajlara yakın değil. Mesela deniz kenarında falan.
Bak herkes gülmeye başladı. Şu an WhatsApp mesajları gelmeye
çünkü
başladı.
Çünkü sen algı yaptın. Ben Dalyan keşfedilmemiş bir yer demedim.
Abi bak şöyle dedin. Bak Ahmet Konanç bak. Bak Ahmet Konanç benim hafızam söyledim. Bak benim hafızam fil hafızası. Sen dedin ki bir yer var dedin. Dolmasın şimdi orası dedin. Öyleydin abi aldığım kaydı.
Dolmu çünkü Dalyan.
Hayır abicim.
Bodrum'a göre sakin.
Ya neyi sakin Dalyan'ın gözünü peki, seveyim ya. Abi, ya Ahmet abi yapma bak.
Dur algı yapma bir dakika kelimem.
Bak arkadaşım sağa çektim arabayı gülüyorum hala diye.
Abim bak bir Fethiye'nin bak bir Çeşme'nin bir Bodrum'un bir Ayvalık'ın doluluğu Dalyan'da yok.
Ya nasıl yok Ahmet abi Allah aşkına bak vallahi şimdi konuyu başka yere
saptırma. Ya vallahi yoruyorsun beni ya. Yakup bile senin kadar algı yapmıyor.
Bir şey diyeceğim bir ara vereceğiz mi?
Ara yok,
araya
yok,
gidelim.
Yakup aradı. Yakup merhaba.
Abi merhaba antrenmandaki son gelişmeleri aktarayım isterseniz.
Peki bir reklam arası yapalım da 5
dakika. Yok yok arayı sonra girelim abi hazır Yakup yakalmışken devam edelim sonra arayın bize nefes alırız.
Tamam iyi sonra Yakup'a bir daha bağlanalım ama.
Evet.
Okey tamam.
Yakup'cum biz de antrenmanı şöyle bir görüntüden izledik ama senin detayların önemli muhabir bakış açısıyla.
Şöyle herkesin merak ettiği soru Arda Güler takımla çalıştı. Aldığım istihbaratta yarın büyük ihtimal bir aksilik olmazsa Allah'ın izniyle 11'de sahaya çıkacak. Samet Akaydın'la ilgili soru işareti vardı. Samet Akaydın takımla antrenmana çıktı. Herhangi bir sakatlığı gözükmüyor. MR temiz çıktı demek ki. Onu söyleyelim. Onun dışında Orkun Kökçü takımdan ayrı çalışıyordu. Onun bir sakatlığı var. Büyük ihtimalle Çekya maçında da oynamayacak. Bu arada beni en büyük hayal kırıklığına uğratan oyunculardan bir tanesi 2 maçta inanılmaz kötü performans sergiledi. Ona bir de Abdülkerim Bardakçı'yı da eklemek istiyorum. Ya Galatasaray'da sezonun en iyi oyuncularından bir tanesiydi ama milli takımda maalesef özellikle Samet Akaydın'la birlikte gerçekten kötü performans sergiliyor.
Abdülkerim bayağı kilo almış. Abdülkerim Bardakçı Endombele'yi geçmeye doğru yürüyor.
Abi abartma ya. Şimdi ben vuruyorum sen öldürüyorsun.
Yakup biraz...
Ben Samet'i de eleştirdim. Yakup... Bir takıma da almam Fenerbahçe'yi de almam dedim.
Yakup Abdülkerim... yapmıyoruz. Abdülkerim biraz kalınlaşmış ben sana söyleyeyim.
Evet yani... oynadığı oyuncuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki Nelson, Davinson açıklarını kapatıyordu ama Samet'le oynayınca bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Yarın Çekya maçına hangi 11 ile çıkacağız onu söyleyeyim. Bu arada antrenmanda oyuncuların moralli olduğunu söyleyebiliriz. O dünkü kaos ortamından biraz çıktıklarını söyleyebiliriz. Gayet mutlu gözüküyorlardı. Yarın Montella'nın net 11'i aldıktan sonra paylaşacağım ama bu benim kişisel fikrim. Yarın kalede Uğurcan Çakır'ın olmasını bekliyoruz. Mert Günok'un bir sakatlığı var. Bugün yine antrenmanda değildi kendisi. Sağ bekte Mert Müldür'ü bekliyorum. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoper'de Kaan Ayhan ve Merih Demiral ikilisini bekliyorum. Samet Akaydın sakat gözükmüyor ama ben oynatacağını sanmıyorum. Oynatmaması da gerekiyor. Onun dışında orta sahada İsmail Yüksek tamamen döndü. Çekya maçında 11'de başlamasını bekliyoruz. Yanında Hakan Çağlanoğlu olacak. Bu kez Arda Güler'i 10 numara mevkisinde görebiliriz. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, sol tarafta Kenan, forvette de Cenk Tosun. Bu benim 11'im, benim muhtemel 11'im. Ben Çekya maçına böyle çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu 11'de de Çekya'yı yenebileceğimizi düşünüyorum ama şu anda devam eden antrenmanda yarınki maçın provası yapılacak. Teknik direktör Montella yarın oynatacağı 11'i yedek 11'e karşı oynatacak. O taktik idmanı gerçekleştirecek ve son kararı bu idmandan sonra verecek ama elimizdeki oyunculara baktığımız zaman benim saydığım 11 katılıyor musunuz bilmiyorum ama en ideal 11'lerden bir tanesi. İlk maçta mesela yine Zeki ile başlamayı düşünüyordu Montella ama Mert Müldür oynadı, gayet de iyi oynadı, çok güzel gol attı. İkinci maçta neden kestiğini anlamadığım oyuncuların başında geliyor.
Evet, doğru.
O yüzden Çekya maçına tekrar Mert Müldür ile başlaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta atletik bir oyuncu, Zeki Çelik'ten daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık dönemi geçirmişti ama dediğim gibi Gürcistan maçının iyilerinden bir tanesiydi. Ferdi zaten sağlıklı. Onun dışında İsmail Yüksek'in dönmesi önemli çünkü Hakan Çalhanoğlu böyle çok belli etmedi ama basın toplantısında sürekli 11'in değişmesinden, yanındaki oyuncunun değişmesinden rahatsız olduğunu, üstü kapalı olsa da dile getirmişti. İsmail'le oynamaya alıştım gibi bir cümle de kullanmıştı. İsmail Yüksek de son maçta sonradan oyuna girmişti. O da basın toplantısında artık kendini iyi hissettiğini, 11 oynayabilecek düzeyde olduğunu söylemişti. O yüzden Çekya maçına Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek 11 ile çıkmamızı bekliyorum orta alanda. Diğer oyuncuları da zaten az önce saydım. Sol tarafta Kenan Yıldız, şu anda takımın en formda oyuncularından bir tanesi. Barış Alper Yılmaz da hocanın en çok verim alabileceği kanat, sağ kanatta. Orada şans vermesini bekliyoruz. Cenk Tosun sürprizi de bekliyorum. Artık ideal bir santraforla oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Cenk Tosun da basın toplantısında ne kadar oynamak istediğini açık ve net bir şekilde dile getirmişti. Dediğim gibi biz bu gruptan son maçta yenilsek bile çıkabiliyoruz şu anda ama hani sonrasında tabii ki kafalarda soru işareti olacak. Tek galibi Gürcistan galibiyetiyle turnuvada nereye kadar girebilirsin soru işaretleri olacak. O yüzden
Yenilsek kesin mi çıkacağımız? Orada galiba 4 tane mi en iyi 3. çıkıyor?
Evet abi 6 tane var. 4 tane en iyi 3. çıkıyor. Şu an çıkma ihtimalimiz %97 yenilsek bile.
Tamam inşallah. Ki yenelim inşallah yani, da. Ama yenilirsek yani İngiltere ile oynayacağız galiba.
Fransa. Benim bildiğim Fransa.
İkinci olursak Fransa, üçüncü olursak İngiltere.
Ha, evet.
Hangisini tercih edersin? Ben Fransa'yı tercih ederim.
Abi ben İngiltere'yi tercih ederim.
Ben de İngiltere'yi tercih ederim.
Şu anda kötü.
İngiltere kötü.
Ama İngiliz futbolunun bize inanılmaz ters gelmesi var. Fransa sanki biraz daha bize uygun bir futbol metodolojisi var. Oradan biraz umutluyum ben. Hani Fransa liginden gelen oyuncular bize hep başarılı oluyor ya ligimizde. Ben biraz oradan yürüdüm. İngiltere'ye karşı psikolojik bir sıkıntımız da var. Yenemiyoruz. Gol bile atamadık adamlara ya.
Ya doğru ama biliyorsun bizim Türk milli takımı kadar şu anda İngiltere milli takımı da eleştiriyor. Özellikle eski futbolcular çok eleştiriyor. Harry Kane'le işte ileride çok etkili olamadıklarını söylüyor. Hatta böyle bizim ülkedeki gibi ağır ifadeler kullanıyorlar teknik direktörler.
Harry Kane'i besleyemiyorlar çünkü. Onların hocası da biraz fazla geriye yaslanmacı.
Evet abi turnuvanın baktığımız zaman kadro değeri en yüksek takımı ama şu ana kadarki performans büyük hayal kırıklığı. Valla biz gruptan çıkalım. Sonrası tabii ki güçlü takımlar gelecek. Eğer bu turnuvada devam etmek istiyorsak en güçlüsünü de yenmek istiyoruz. Burada kafadaki soru işaretleri şu aslında. Bizim milli takımımız bu hazırlık döneminde ve gruplarda Hırvatistan'ı ve Almanya'yı yenen milli takım mı? yoksa Avusturya'dan 6 yiyen milli takım mı? Bunu net bir şekilde ortaya koyması lazım. Bu jenerasyon önemli bir jenerasyon. Değerli bir jenerasyon. Turnuvanın en genç ikinci takımıyız. Mutlaka sonraki turnuvalarda başarılı olacağız ama herkesin beklentisi bu milli takımın buradan en azından böyle bir çeyrek final, yarı final oynasın beklentisi var. Umarız gerçekleşir. Bizim oyuncuların değerleri artar. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'da oyuncuların değerleri artar. Çünkü turnuvanın ilk maçından sonra inanılmaz övgüler gelmiş hem taraftara hem oyuna. Ama Portekiz maçı ve sonrasında Arda Güler üzerinden yürütülen o spekülasyonlar burada olumsuz bir havaya dönüşmüştü. Burada Çekya maçında alınacak bir galibiyet bunların hepsini tersine çevirebilecek durumda.
Peki bu yaşanan gelişmelerin federasyon yönetimine yansımalarına dair edindiğin kulis bilgilerini sana reklamdan sonra sormak istiyorum. Ne kadar aramız var reklam için? 3 dakika, 5 dakika, 7 dakika.
Oo güzel.
Tamam, 7 dakika seni biraz dinlendirelim. Emeklerin için tamam, teşekkürler. Görüşlerine katılmasam abi. Da tamam. 7 dakika sonra seninleyim. Yakup'cum iyi görüşmek çocuksun ama yanlış yoldasın ya. Tatlı çocuksun ya, aslında.
Bırak bu işleri Ahmet
Koraç. Öpüyorum seni. Hadi 7 dakika sonra görüşelim. Hadi sağ ol, sağ ol.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Geldik yine buradayız. Ben Ahmet Konanç. Almanya'ya Yakup Çınar'a bağlanacağız. Murat Özen de inşallah birazdan stüdyoya tekrar teşrif edecek. Üç kişiyken arazi olmasını anlıyorum ama iki kişiyken Murat Özen arazi olduğunda stüdyoda ikisinden üçünden geçtim. Teki bir arada programına dönüyor. Birazdan Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle alakalı bir şeyler söyleyeceğim ben ama milli takımla ilgili bölümü bir 10-15 dakika daha konuşmak istiyorum. Ve şu anda Yakup Çınar aradım açmadı mesaj atmış. Abi bir şeyler atıştırıyorum 10 dakikayı arayacağım demiş. Muhabirlerin işi de zor. Ayaküstü yersin, hızlı yersin. Ben bir gün neredeyim o zaman? Meslekte iki buçuk yıl falan olmuş. Sabah gazetesindeyim. İki Telli'deki binada. Yemekhaneye indik. Ben normalde hızlı yemek yiyen bir adam değilim. Ama o iki buçuk yılda bir de spor servisindeyim. 17-18 yaşında falan başladım böyle. Askere gitmem az kalmış falan böyle. O kadar spor servisinde hızlı konuşmaya, hızlı anlamaya, hızlı anlatmaya, koşturmaya alışmışız ki. Bir de o zaman böyle Twitter yok. 99-2000 yılından bahsediyorum yani. Kaç sene olmuş? 23-24 yıl. Yemek yememize yansımış. Bir gün misafirimiz geldi. Aşağı yemeğe indik gazetede. Sabah gazetesinde. O kadar hızlı yiyorum ki karşımdaki misafirimin durup bana baktığını fark ettim. Tamam hani böyle şaşırmış yani. O kadar hızlı yiyoruz ki. Bu meslek biraz insanı tabii bu tempo içinde farklılaştırıyor. O yüzden Yakup'a da ve oradaki tüm muhabir arkadaşlara da kolay gelsin diyelim. Yakup bir şeyler atıştırıyormuş sevgili Murat Özen. Hoş geldin.
Ya zaten Yakup yiye yiye
bitirmedi. Sürekli yiyor zaten
ya.
Değil mi?
İnanılmaz. Vallahi inanılmaz.
Bak Abdülkerim kül almış dedik. Abi abartıyorsun diyor. Adam kül almış abi. Endombele olayı tabii ki orada mübalağa yapıyorum. Yani espri yapıyorum. Ama Abdülkerim abi ya o Ronaldo'dan yediği çalım, tamam Ronaldo da kardeşim adam da 39 yaşında tığ gibi ya. Bir ayağıyla sağ, bir ayağıyla sol yaptı.
Abi ama Ronaldo kötü bir örnek ya. Yani Ronaldo şu ama an 39 yani Ronaldo'nun ya. Çalım atamayacağı adam yok abi. İsterse baba, 50 yaşında
Ronaldo'nun
olsun.
Ronaldo'nun takımı şampiyon mu oldu ya?
Ya abi şampiyon
olamadı.
Bak
yani Ronaldo
abi,
da 39 yaşında.
Ama Ronaldo şampiyon olamadı. Ronaldo'nun çevresindeki insanlara bakacaksın. Yani Ronaldo birebir de geçemeyeceği dünyada futbolcu yok abi. Yani burada tamam Abdülkerim Galatasaray'da sen yemeye çalışıyordun farkındayım da burada sizin ya, en iyi stoper kim? Osterwolde mi? O bile olsa onu
ya,
da paketler gönderir.
Ya yine bak algı yapıyorsun. Dalyan meselesinde algı yaptın mesaj yağdı. Ben Dalyan'ı keşfettim derken Dalyan'ın diğer yerlere göre daha az
sen Dalyan'ı keşfettim dedin. Dalyan'ı söylemeden önce ben bir yer keşfettim ama de söylemeyeceğim dolar orası dedin. Abi örnek verdiğin yer Dalyan. Şey gibi ama ya açıklaması... Beşiktaş bir futbolcu transfer edecek Arjantin'den ama ismini vermeyeyim Di Maria.
Hayır bak doluluk kelimesi var. Sen aslında zeki bir adamsın algılıyorsun da algıcılık hoşuna gittiği için prim yaptığı için ben diyorum ki daha az tercih edilmesini keşfettim diyorum. Yoksa Bodrum gibi Ayvalık gibi bilmem ne gibi değil
abi
diyorum.
Daha işte bak işte hatam burada bak daha az tercih edilmiyor Dalyan. Yapma bak yanlış konuşuyorsun.
Daha az tercih
ben ediliyor. Dalyan'ı çok iyi bilen bir adamım.
Daha az tercih ediliyor. Yine daha yoğun tercih mı? Ediliyor. Oralara göre, Bodrum'a göre,
abi,
Çeşme'ye
Dalyan
göre.
Dalyan pahalı bir yer. Pahalı olduğu için
Dalyan
belki
pahalı
de...
bir yer değil. Dalyan tamam abi. Daha üst duruplu bir
sen
yer.
Sen bir Dalyan'a yerleş abi ya.
Ya geçen bir ay önce oradaydım ya.
Tamam, bir yer Dalyan'a bir yerleşmiştim.
Ve bir ay önce daha güzel zamanlarında gittim.
Dalyan'a gelelim abi, senin yanına gelelim.
Yalnız Dalyan'ı kimler keşfetmiş esasen biliyor musun? Yine İngilizler. O sırada da tabii ligler devam ediyordu ben gittiğimde.
Abi Türkiye'de Dalyan'ı keşfetmeyen tek insan sensin şu anda.
Ya bütün kafeler ve onlara göre düzenlenmiş. Her kafede büyük büyük ekranlar. Çok da güzel üst gruplu oturuyorlar. Maçların paplarda falan.
Ha? Milli maçı?
Evde izleyeceğim. Nerede izleyeceğim?
Ya özel bir yere davetli misin?
Yok değilim.
Bir de sen Almanya'ya niye gitmedin abi? Gerçekten bunu merak ettim. Ben senin gideceğini düşündüm.
Burada başka şu anda meşguliyetlerim var.
E, tatildeydin abi 10 gündür.
Tatilde falan değildim. Çalışıyorum ben. Her an çalışıyorum yani. Almanya'ya gidebilirdim esasında.
Evet ya, ben mesela gruplardan çıkarsak belki giderim.
İnşallah çıkalım da hep beraber gidelim
yani
abi.
Yakup'a göre çıktık diyor Yakup kesin. Yani ben mesela herhalde dünkü beraberlikten sonra o İtalya'ya galiba. İtalya'da beraber.
Final kaldı. Olursa ben de gideceğim.
Final herkes gidiyor. Türkiye'de kimse kalmaz finalde de. Yani
maça giremeyiz belki ama stat dışında falan yayınlar yaparız.
Niye maça giremeyeceksin ya? Senin biletini ben ayarlarım.
Final olsa sözü, finale çıkarsak sözüm tamam. Söz diyorsun.
Evet, finale çıkarsak senin biletin bende.
Ya bırak, senin benim Beşiktaşlı Kaan'a, yeğenime bir tane sivişör sözüm vardı. Burada söz verdin, gittin onu başkasına verdin.
Doğru.
Ya.
Ama kıyamadım ya, bırak abi ya. Öğrenciye, vallahi öğrenciye.
Ya bırak öğrencimi, öğren. O da öğrenci.
O çocuğa kıyamadım. Çok içti, gözleri çok güzel baktı
ona. Sadio Mane Beşiktaş olur mu?
Olmaz abi.
Talisca?
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Talisca olayı. Şimdi Talisca dünya futbolunun en şovmen adamı. Yani bu işleri her sene yapıyor. Bak Instagram'da Paulista fotoğraf paylaştı. Hummels telefonla fotoğraf paylaştı. Abi gitti ilgiyi gördü Talisca, aynısını attı. Bak Talisca şovmen abi. Ve Talisca'nın bu maaşını Türkiye'de ödeyebilecek kulüp yok. Benim bir duyumum var. Yani 9 Arap kulüpleri yani kendi kulübü 9 milyon maaşını, 9 milyon eurosunu verene kiralayabiliriz muhabbeti yapmış. Bu paraları Türkiye'de verebilecek takım var mı abi sence ya?
Yok.
Yok yani, yok. Evet çok önemli futbolcu. Kilit açabilecek bir futbolcu ama ya bu paralar da çok anormal paralar Ahmet abi. Bunu Fenerbahçe de veremez.
Orada da çok artık açamıyor gibi kilit. Ya i̇yi eskisi, futbolcu abi. İyi futbolcu canım ama o eski Talisca değil gibi.
Öyle mi düşünüyorsun?
Evet. Eski Talisca değil gibi ama halen tabii topçudur yani. Geldiği zaman fark yaratır. Mesela Sadio Mane aynı takımda oynuyorlar değil mi? Evet. Al Nasır'da. İşte Ronaldo da orada. Sadio Mane için de mesela sakatlık makatlık, onun performansı Talisca'dan da kötü diyorlar. Onun performansı. Yakup Çınar'la birlikteyiz tekrar. Yakup afiyet olsun. Biraz daha bekleyebilirdik ya. Aramasaydın keşke.
Yok sıkıntı yok tamam. Abi.
Şimdi bıraktığımız yerde bir soru vardı. Bu Arda Güler üzerinden işte Servet Yardımcı, Mehmet Büyükekşi çeşitli eleştiriler. Uğur Melike ile alakalı bir açıklama oldu, onun bir cevabı oldu falan. İşte yazarlara yansıyan olaylar falan filan. Bu olaylarla ilgili, yaşanan polemiklerle ilgili TFF yönetimi cephesinden duydukların nedir? Neler anlatıyorlar, neler söylüyorlar?
Vallahi TFF yönetimiyle derken şöyle söyleyeyim. Dün tesadüfen Hamburg'da yürürken Mehmet Büyükekşi ile karşılaştım.
Tesadüfen.
Evet, tesadüfen.
Tweet ondan dolayı mı geldi Yakup Çınar?
Hayır, ben tweet'i zaten atmıştım.
Ha.
Murat Özen bana kim tweet attırabilir abi? Sen attırabilir misin?
Ya ben attırırım canım, beni kırmazsın.
Attıramazsın.
Evet Yakup'cum, güzel oldu. Nasıldı mesela duruşu, konuşması, anlattıkları?
Ya şöyle, bu arada Servet Yardımcı'yla protokolde zaten şey konuşuyor kendisi.
Konuşacaktır Yakup.
Sen konuşmamasını mı istiyorsun?
Yok konuşmasını hiç abi, niye konuşmasını istemiyorum. Şöyle arasında geçen diyalog şöyle.
Adamı toprağa gömmüşsün ya tweette, nasıl belki de konuşmasını istiyorsun.
Şöyle.
Ya yani benim büyük ekşinin söyledikleri çok belli. Yakupçum bana operasyon çekiyorlar.
Pardon, ne diyor hocası? Ne diyor Yakupçum?
Yakupçum bana operasyon çekiyorlar.
Bana sahip çık.
Hakemlerin konusunu biliyorsun, bak hakemi işte burada Servet Yardımcı'nın ağırlığını koyması lazımdı.
Öyle mi demiştir sence?
Bunları söylemiştir. Yakup'tan dinleyelim bir de.
Peki Yakup'tan dinleyelim.
Yok şöyle ayaküstü karşılaştık, durumu nasıl görüyorsunuz dedik. O da Rosetti ve Servet Yardımcı ile ilgili şunu söyledi. Benim aldığım istihbarat, çünkü diyorum ya protokolde kendisi daha önde oturuyor Servet Yardımcı. Bundan duyulan bir rahatsızlık var. Bunu değiştiriyorlar o sırada bildiğim kadarıyla. Bunu sordum, doğru olduğunu söyledi. Ayrıca hakemlerle ilgili kendilerine eleştiride bulunduğunu söyledi. Portekiz maçı hakemiyle ilgili hem Rosetti UEFA hakem hocası, o da orada karşılaşmayı izliyor. Devre arasında yanına gittiğini ve tepki gösterdiğini söyledi. Böyle bir hakem bu maça nasıl atadıklarını söyledi. Ne oldu Murat?
Devam et, devam et.
Harbiden ben çıkışını anlamadım. Ne dedi? Ne dedi sen? Ah dedi.
Evet, büyük işte demiş. Bir daha sor. Bir daha o kısmı söyler misin, hakem kısmını?
Ya az önce Murat Özen burada bir ah dedi de neye dedi? Ben o anda ekrana bakıyordum, kaçırdım. Ne
o
dedi sen?
Tekrar söylesin abi. Sen de aynısın.
Sor ama bir daha sen ah de, tamam mı?
Bir daha bir söylesin.
Abi söyle. Gidip Rosetti'ye ve Servet Yardımcı hakem konusunda tepki gösteriyor. Nasıl bizim milli maçı?
Tweet'in çıkış noktaları belli oldu. Ahmet Koraç, al bunları.
Murat Özen nasıl çözdün Yakup Çınar'ı? Ben de. O
20 yıllık arkadaşım.
Bu arada Murat Özen'i tebrik edelim. Haber Global'de başladı.
Evet, yolu açık sağ olsun. Yakıcı. Çok da yakıştı.
Evet, çok da şık gitmiş yayına. Tebrik ederim.
Yakışıklı adamım Yakup. Onları.
Açıklamaları da gündem oldu. Tebrik ediyorum.
Sağ ol kardeşim.
Ülkenin böyle açık ve net bir şekilde görüşlerini dile getiren gazetecilere ihtiyacı
kesinlikle
var.
Ülkemizin böyle algıcılara aynen ihtiyacımız var. Dalyan konusunda beni kaza oturttu. Millet şu anda WhatsApp'tan bir Dalyan mesajı geliyor. Millet
Dalyan ne oldu? Sen Dalyan'ı mı kötüledin?
Ya yok Yakup dedi ki. Bak. Murat dedim, ben dedim ki abi dedim, ben dedim Muğla'ya taşınmak istiyorum dedim. Yaşlanınca dedim, yaşım biraz geçsin, ailemle Muğla'ya gideceğim. Sakin sessiz ortam. Dedi ki Murat dedi, Muğla'da bir yer keşfettim. Şu an dedi ismini söylemeyeyim, herkes oraya gider dedi. Ben de merak ettim. Abi dedim ya söyle ne olacak dedim. Tamam dedim, yayından sonra bana söyle. Yok yok dedi, söyleyeyim dedi. Dalyan dedi.
Abicim öyle şey demedim. Dedim ki daha az tercih edildiğini keşfettim dedim. Tabii algılarla bizi tüketti burada. Milletin
önüne attı. Abi ben Türkiye'ye dönünce Dalyan'da yayınlara başlayalım o zaman.
Yapalım Dalyan'da. Delta'nın yanında yapalım. Kral mezarları var orada. Kral. Şimdi bir şey eksik kaldı. Büyükekşi'yle karşılaştın. Hakemler konusunda şikayet etti. Servet Yardımcı'nın protokolde önünde olmasından rahatsız olmuş dedin. Bundan niye rahatsız oluyor? Adam UEFA'da ya. Anlamadım ben. Onu anlamadım. Türk olduğu için mi rahatsız oldu?
Yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu. Orada aynı zamanda Portekiz Futbol Federasyonu var. Sonuçta rahatsızlık duyması bence gayet normal. Ama asıl rahatsızlık duyduğu konu maçın hakemi. Yani tercih haklarının tamamını Portekiz'den yana kullanması. Bu arada pozisyon söyledi. İşte Samet Akaydın'ın sarı kart gördüğü pozisyon. Onun dışında çalınan düdükler, çalınmayan düdükler, bunların hepsiyle alakalı hem Rosetti'ye hem Servet Yardımcı'ya tepki gösterdiğini söyledi. Hatta o hakemin neden bu maça atandığını, bu konuda tepkilerini dile getirdi. Gündemle alakalı da şunu söyledi. Şu anda tek odaklandığımız konu milli takımın başarısı. Milli takım başarısı olsun, başarılı olsun. Onun dışında başka bir şey istemiyoruz. Buradaki insanların heyecanını siz de görüyorsunuzdur dedi. Öyle 3-5 dakika ayaküstü sohbet ettik. İlk defa karşılaştım kendisiyle. Gayet sıcak kanlıydı. Hani sıcak yaklaştı. Sonuçta biliyorsunuz soğuk yöneticiler de var.
Kan ama çekmişti sana karşı.
Hayır, yok abi kan çekme değil. Ben Mehmet Büyükekşi'nin Türk futbolunda Türk futbolunu ileriye taşıyamadığını, başarılı olamadığını, milli takım başarılı olsa da olmasa da federasyonun değişmesi gerektiğini her zaman her yerde dile getiriyor.
Yüzüne söyleyebildi mi Yakup?
Efendim?
Başkanım başarısızsınız diyebildin mi?
Ya orada söyleyebilir. Söylemesi yakışık almaz ama.
Ben söylerdim
milli
abi.
Takım süreci var.
Adam bana sokakta selam vermiş. Yüzüne nedir karşı bunu mu söyleyeceğim Murat Özen?
Murat'cığım sen de söyleyemezsin.
Ben algı vallahi yapma. Bak yemin ediyorum
derdim. Hayır yakışık almaz. Ben biliyorsun Büyükekşi'yi burada
en sevmeyen
adam
Yakup'a
benim.
Yakup'a sor abi. Sor abi soruyu.
Büyükekşi'yi burada en çok yerden yere vuran adam benim. Milli takım sürecinde Hamburg'da karşılaşacağım. Sokakta adama bunu söylemem.
Bak ben yüzüne bakmadım derdim ki istifa et. Yakup der miydim?
O ayrı.
Yo, abi Murat Özen ne derdi biliyor musun? Başkanım çok başarılısınız. Çeke maçına iki bilet var mı derdi.
Milli takım sürecinde adamın yüzünü orada o söylenmez. Adam sokağa gezmeye çıkmış.
Abi Beşiktaş Kulübü başkanına parmak sallamış bir adama ben her yerde her şeyi söylerdim.
Süreç milli takım süreci içinde ama. Yoksa olsun oradaki abi hatalarını anlattım.
Niye abi?
Beşiktaş'a şey parmak Mehmet salladı. Fenerbahçe'ye hedef gösterdi.
Evet abi.
Galatasaray'a sürekli yeşil ışık yaktı. Bunları söyledik.
Mehmet Büyükekşi
ama bu ayrı.
Mehmet Büyükekşi moralman etkilenince milli takım mı etkilenecek? Yapmayın.
Doğru söylüyorsun. Bunu. Mehmet Büyükekşi hiç ben moralinin bozulan bir adam olduğunu düşünmüyorum.
Hiç abi.
Başarısızlıkları
Montelez Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım saat uğurlu geldi. Saat aldık çok uğurlu geldi. Ya bu ya abi bak bir şey söyleyeceğim. Abi o saat alın Montelez'den. Gidin bir hayır kurumuna bağış yapın da hayır duası alın ya o zaman. Ya bunlar çok anormal şeyler abi. Bu nasıl bir iletişim ya? Canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuşuyorsun.
Murat, Murat, bak senin söylediklerinin hepsine tamamen katılıyorum ama bence bu süreçte konuşulmaması gerekiyor bu konuların. Milli takım devam etsin ya da elensin, ondan sonra zaten bir şey söyleyeyim, bu et tahtası var ya, onun üzerine koyarız, lime lime doğrarız zaten gerekeni. Eleştiri yapılması gereken insanları eleştiririz, performans olarak eleştirilmesi gereken insanları yerin dibine de sokarız. Ama ya düşünsene, milli takım burada olmasa Avrupa Şampiyonası hiçbirimizin umurunda olmayacak abi. Sonuçta Beşiktaşlı futbolcular da var, Galatasaraylısı var, Fenerbahçelisi var. Teknik direktör tercih hataları yapmıştır. Ben söylüyorum ya, Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca sağ tarafta Yunus Akgün, sol tarafta Kerem, ileride Barış üçlüsüyle başlamaz abi. Ama Montella ne yaptı? Hata yaptı abi. Bu hatayı da zaten kaybedeceğimiz Portekiz maçında yaptı. Gereken eleştiriyi yaparız. Ama Çekya maçına da böyle devam ederse zaten turnuvada bir tur bile geçse sonrasının gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Görevine de devam edemeyecek bence eğer bir sonraki turda elense. O yüzden dediğim gibi şu anda birlik, beraberlik zamanı. Milli takım başarılı olsun. Herkes bunu istiyor. Milli takım oyuncuları özellikle bunu dile getirmeye çalışıyor. O yüzden dediğim gibi milli takım etrafında toplanıp onlara destek vermemiz gerekiyor. İfade ediyoruz abi, büyük ekşinin Türk futbolunu ileriye götüremediğini, bundan sonraki süreçte milli takım başarılı olsa bile federasyon başkanı olarak devam etmemesi gerektiğini, mutlaka seçimin olması gerektiğini, bunları dile getiriyoruz. Ama şu anda birlik beraberlik vakti. Çek Cumhuriyeti maçını düşünmemiz gerekiyor. O maçı kazanıp moralli bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Diyorum ya, bu milli takımın gerçekten bir potansiyeli var. Bence son dönemin en iyi jenerasyonlarından bir tanesi. Savunma ve forvet hattında evet sıkıntılarımız var. Direkt oynatabileceğimiz oyuncular yok ama eldeki oyuncularla bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor ve o insanlara destek olunması gerekiyor. Biraz da Galatasaray'la ilgili bilgi paylaşayım isterseniz.
Evet, senle birlikte, Galatasaray'la birlikte
takımlara geçelim artık.
Takımlara geçelim. Galatasaray'ın transfer süreciyle alakalı bizi biraz bilgilendir istersen.
Tabii. Şöyle, Sayın İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş yeni dönemde Sportif AŞ Başkan Vekili olacak. Aynı zamanda Ayhan Akman ve Cenk Ergün Sportif Direktör olarak şu
anda transfer... Dur burada. Evet. Erden Timur'un yerine Maruf Güneş gelecek dedim. Maruf Güneş'i bize tanıtır mısın?
Abi, Maruf Güneş son iki dönemdir, daha önce de yanlış hatırlamıyorsam Burak Elmas döneminde Sportif AŞ'de görev almış. Türkiye'de Çankaya FK kulübünün sahibi, aynı zamanda İngiltere ile ilişkileri olan, Erden Timur döneminde de transferlere ciddi katkı sağlayan, bu anlamda çevresini Galatasaray'ın hizmetine sunmuş önemli bir iş insanı. Bu süreçte de ismini çok fazla duymayacağız muhtemelen, hep arka planda olacak ama ön planda Sayın İbrahim Hatipoğlu, görüşmelerde Cenk Ergün ve Ayhan Akman'ın katkısıyla Galatasaray'ın şu anda transfer harekatı başladı.
Tamam.
Bu transfer komitesinin ilk transferi de Batu Şuay oldu. Bence önemli bir transfer. Sonuçta 2 yıl Beşiktaş'ta, 1 yıl Fenerbahçe'de iyi bir performans ortaya koydu. Bilmiyorum, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro teklif ettiği söyleniyor toplamda. Galatasaray 12 milyon euro. Senelik 3 milyon euro verecek. 3 milyon euro da imza parası var. İlk yıl 1,5, ikinci yıl 1 milyon euro, son yılda 500 bin euro imza parası verecekler. Bu arada Fenerbahçe ile görüştükten sonra menajer Galatasaray'a geliyor. Diyor ki biz Galatasaray'a da gelebiliriz diyorlar. Okan Hoca hemen bu transferi bitirelim talimatı veriyor ve bu transfer 2 saat içinde Florya'da bitiyor. Galatasaray tarafı diyor ki kardeşim sen 3 yıldır Türkiye'desin, normalde 5 milyon euro istiyor senelik. Sen 3 yıldır Türkiye'desin, şampiyon olamıyorsun, biz sana şampiyonluk vaat ediyoruz. Gel bizim takımda şampiyon ol. Sonuçta Icardi gibi önemli bir forvet var bu takımda ama geçtiğimiz sezonlarda onun olmadığı dönemde Galatasaray forvet bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Bence iyi bir transfer. Sonuçta Batu Şuay'ı, bu ligi bilen bir oyuncu. Geçen sezon Fenerbahçe'deki performansı da ortada. Kimsenin tartışacağını da düşünmüyorum açıkçası. Icardi gibi bir adam varken onun yedeğini Batu Şuay'ı yapıyorsunuz. Onun dışında Galatasaray orta saha ve sağ bek bölgesi için görüşmelerini sürdürüyor. Höyberg Galatasaray'ın transfer gündeminde ama Avrupa Şampiyonası devam ediyor. İlk kurulan iletişimde Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığını dile getiriyor. Galatasaray Nelson üzerinden iletişim kuruyor oyuncuyla. Ama Avrupa Şampiyonası sonrasında, elendikten sonra da görüşebileceğini söylüyor. Çünkü Tottenham'la kesin olarak devam etmeyecek. 10-12 milyon euro civarında da Tottenham'ın bir bonservis beklentisi var. Onun dışında McTominay Manchester United forması giyiyor. Galatasaray'ın listesinde ön sıralarda olan bir oyuncu. İskoçya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Elendiler. Galatasaray bu oyuncu için de girişimlerini sürdürüyor. Manchester United'ın beklentisi 20-25 milyon euro seviyelerinde. Bu oyuncu da Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Aynı zamanda özellikle Galatasaray Manchester United grup maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray taraftarından etkilenmiş bir oyuncu Türkiye'ye gelmeye en azından Höyberg'den daha sıcak bakıyor. Ama bonservisi yüksek, Galatasaray bu rakamı 12-13 milyon eurolara çekerse McTominay transferini de bitirebilir. Höyberg'den ziyade şu an McTominay isminin daha sıcak olduğunu söyleyebilirim. Sağ bek konusunda da Asignon 11 milyon euro istiyor. Ren. Galatasaray'ın 8 milyon euroluk bir teklifi var. O 3 milyon euro da ısrarcı Ren takımı. Düşürmek istemiyor. Onun dışında yine Bissaka, Manchester United'da onun da bir yıllık sözleşmesi kaldı kulübüyle. Galatasaray bu oyuncu için de 10 milyon euro civarında bir bonservisi gözden çıkarmış durumda. Onların beklentisi 15 milyon euro seviyelerinde. Yine dün benim yeni açık YouTube kanalında Cimbo Manşet programında paylaştığım bir isim vardı. Due. O da Ren forması giyiyor. 21 yaşında fil dişi sahilli sağ bek. Gelecek vadeden bir oyuncu, yine Galatasaray'ın transfer gündeminde olan. Eğer Asignon ve Bissaka transferleri gerçekleşmezse bu oyuncu için de girişimde bulunmayı düşünüyor Galatasaray. Onun dışında ayrılacak oyuncular da önemli. Galatasaray'da Sayın İbrahim Hatipoğlu Almanya'daydı. Burada yakından birçok menajerle görüşme gerçekleştirdi. Zaniolo'ya 3 tane talip var. Villarreal, Fiorentina ve Atalanta en ciddi takım. Atalanta özellikle bu oyuncuyu kadroya katmak istiyor. 5 milyon euro kiralama, 15 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Galatasaray bu opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Ama Galatasaray bir taraftan da şunu söyledi Zaniolo'ya: gel kardeşim, 3 Temmuz'da bizim kampımız başlıyor. Sen değerli bir oyuncusun, biz seninle devam etmek istiyoruz. O yüzden kampımıza gel, transfer görüşmelerini bir şekilde devam ettiririz diyorlar. Villarreal'in ısrarı var. Aynı zamanda Fiorentina'nın ısrarı var. Amrabat'ı takas olarak öneriyorlar. Galatasaray şu an sıcak bakmıyor. O bölgede daha böyle etkili, kimsenin tartışmayacağı bir oyuncu istediği için şu an Amrabat ismi çok sıcak değil. Onun dışında Goretzka ismi geçti. Kesinlikle Galatasaray'ın gündeminde olmayan bir oyuncu. Bu Goretzka dışında yine Fofana ismi 20-25 milyon eurodan kapıyı açıyorlar. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Şu an için Galatasaray'a uzak olduğunu söyleyebiliriz. Kepren Turam ismi geçti. Sosyal medyada bunu sorduğumuz zaman da oyuncunun hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğu. Şu an bonservisi 30-35 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray eğer 27 Haziran'da bu arada yine bir görüşme gerçekleştirecek Ziya'nın menajerleriyle. Bir iki teklif var oyuncuya. Resmi değil, o menajerleri teklifleri getirip Galatasaray yönetimine sunacak. Galatasaray'ın ana planında Okan Hoca en azından hani şu an için Ziya ile devam etmeyi planlamıyor. Aynı zamanda Zaha'ya bir teklif gelirse onunla da yolları ayırmayı düşünüyor Galatasaray. Şimdi bu kanat oyuncularından aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu'na birkaç tane teklif olduğunu söyleyelim.
Oğuz Aydın sonrası olur mu oraya? Oğuz Aydın da Alanya Spor'u abi, için kaç paraya kadar çıkacak Galatasaray?
Bence Galatasaray abi, aldı
Oğuz onu. Aydın'la ilgili en net bilgiyi paylaşıyorum. Çünkü Alanya tarafıyla da ilişkileri çok evet. iyi. Bu transfer sürecini en başından beri çok yakından takip ediyorum. Sosyal medyada bitti, gitti, yarın geliyor deniliyor. Hatta oyuncuyla da görüşüyorum ben. Ama şu anda biten bir şey yok. Alanya Spor şu anda 7 milyon euro net bonservis, artı şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olursa 9-10 milyon euroya çıkan bonuslarla bir rakam talep ediyor Galatasaray'dan.
Şaka
bu arada mı? Oyuncu için Alanya'ya gelen Ajax'tan 5 milyon euro, Rennes'den 6 milyon euro, Reims'ten de 6 milyon euroluk teklifler var şu anda. Oyuncuyu Galatasaray ikna etti bu arada. Ajax çünkü
zaten Galatasaray önce oyuncuyla görüşüyor.
Abi oyuncuyla görüşüyor değil. Sonuçta menajeriyle görüşürsünüz. Oyuncunun gelip gelmeyeceğini öğrenirsiniz. Ondan sonra kulübüyle devam edersiniz. Bu klasik bütün transfer süreçlerinde böyledir. Şimdi oyuncu size gelmek istemiyorsa siz ne yaparsanız yapın, kulübünü ikna edin. Çünkü ilk aşamada oyuncu Ajax'a gitmek istiyordu. Neden diye soracaksan abi, bu oyuncu Amsterdam'da yetişiyor. Ajax altyapısından çıkıyor. Ama
Fanatik'te Galatasaraylı bir aile. Elazığ kökenli.
Bak kariyeri yani, yok Elazığlı, abi.
Çok iyi bir Galatasaraylı aile.
Kariyeri Amsterdam'da çok iyi gitmiyor. Sonrasında Türkiye 3. ligine Buca Spor'a geliyor. Buca Spor'dan Alanya Spor'a transfer olduktan sonra ona ilk forma şansı veren teknik direktör Francesco Farioli. Şimdi Francesco Farioli devre arasında bu performansı göstermediği dönemde bile Nice aldırmak istiyor. 3 milyon euro teklif yapıyorlar ama Alanya Spor'u 3 milyona bırakmıyor. Şimdi Francesco Farioli Ajax'a gidiyor. Oyuncunun da bütün çocukluğundaki arkadaşlar Amsterdam'da yaşıyor ve seni Ajax istiyor. O yüzden Ajax'a aslında daha sıcak bakıyordu. Burada Galatasaray iyi bir süreç yönetti. Oyuncuyu ikna etti ama bu kez kulübü ikna edemiyor. Galatasaray'ın buradaki teklifi 5 milyon euro. Hatta işte 4 milyon euro Halil Dervişoğlu takası önerdiler. Ama Alanya Spor buna sıcak bakmıyor. Cash para istiyor. 7 milyon euro artı bonuslar. Alanya'nın net şeyi. Galatasaray şu an beklemeye geçmiş durumda. Çünkü Ziyech'in, Zaha'nın ve Kerem Aktürkoğlu'yla aynı zamanda Zaniolo'nun ayrılma ihtimalleri söz konusu. O yüzden Oğuz Aydın transferini beklemeye aldı. Şu anda çok ısrarcı değil. Bu konuda o rakamın düşmesini bekleyecek. Aynı zamanda kadrodan giden oyuncuları bekleyecekler. Rafa Silva belli bir dönemde konuşulmuştu. Onu sorduğumuzda da Galatasaray yönetimine 7,5 milyon euro imza parası, 5 milyon euro da yıllık maaş talebi Galatasaray için çok yüksek bir rakam oldu. Galatasaray Mertens'i yedekleyebilecek daha böyle genç profilde 22-28 yaş arası genç bir oyuncu almak istiyor. Galatasaray'ın bu sezonki transfer planlaması biraz Icardi üzerine kurulacak. Galatasaray'ın sahadaki komutanı Icardi olacak. Ona destek olacak, katkı sağlayacak, asist yapabilecek oyuncular transfer etmeyi planlıyor Galatasaray. Öyle hani çok ön plana çıkabilecek oyunculardan ziyade işte Højbjerg gibi, McTominay gibi, Oğuz Aydın gibi, hani sonuçta Osterwolde'yi transfer ettiğinde ben dahil biz birçok insan eleştirmiştir. Ya bu adamı nereden buldu Fenerbahçe? İtalya'da hiç mi başka takım yoktu da Fenerbahçe gitti 7 milyon euro verdi. Aynı şey Barış Alper için, Sasha Boy için de geçerli ama bu adamlar genç adamlardı. Ve ileride ne kadar değerli olduklarını anladık. Galatasaray yönetiminin de politikası net bir şekilde böyle olacak. Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer planlamasını da şimdiden yapıyor. O yüzden hani omurgası iyi bir kadrosu var. Muslera, savunma hattı, orta sahada Kerem Demirbay, Torreira, önlerine baktığımız zaman işte Icardi, Mertens, oturmuş bir kadro. Bu kadroya gerçekten ciddi anlamda katkı sağlayabilecek oyuncular transfer etmek istiyor Galatasaray. Şu an öncelik sağ bek, orta sağ, en azından kampa yetiştirilmeye çalışılıyor. Sağ bek yetişebilir, orta sağ biraz Avrupa Şampiyonası'na bağlı. Sonrasında da ayrılacak oyuncular işte Zaniolo, Ziyech, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu sonrasında. Orada da Oğuz Aydın profilinde hem yurt içinde hem yurt dışında bazı oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak Galatasaray. Bu arada formayla ilgili de şu bilgiyi vereyim. Galatasaray'ın yeni forması 2 Temmuz'dan itibaren Galatasaray Store'larda Puma forması satışa
çıkacak. Kaç para olacak?
1500 lira, 3000 lira, 6000 lira. 3 çeşit forma olacak.
6000 lira. O ne ya?
O 6000 lira olan profesyonel futbolcu forması.
Ha, onlar çok ince oluyor. Böyle tiril tiril çok çok ince oluyor. Futbolcuların giydiği
evet,
orijinal forma.
Evet, kaliteli oluyor ve bozulmuyor abi. Hani yıllarca evet, saklayabileceğin forma oluyor ama insanların bütçesini aşan derecede bir rakam.
3000 lira Fenerbahçe'de formalar, sizde de normal bütçe 3000 lira olacak.
Zaten ortak karar alınmış kulüplerden.
1500 liraya da bir taraftar forması çıkaracak.
Fenerbahçe'de o yok şu anda diye biliyorum. Daha ucuz uygun mesela ben, 3000 lira fazla bulundu.
Belki Puma onu Fenerbahçe için de yapabilir abi. Bilmiyorum ama ben Galatasaray tarafından aldım.
Beşiktaş'ta ortak karar ne Murat?
2999 TL. 3 kulüp de aynı şekilde çıkacak.
Puma yani, Beşiktaş'ın
Puma ve Adidas öyle
beraber
bir karar almış.
Fiyat evet, olarak.
Evet abi.
Biraz daha anlat o store işini lütfen, Galatasaraylı arkadaşlar dinliyor çünkü şu anda.
Evet abi, dediğim gibi ikisinde storelarda satışa çıkacak. Zaten ikisinde saat 19.05'te Galatasaray adasında da yeni sezon forma lansmanı olacak. Bu arada Galatasaray Batshuayi transferini 1 Temmuz'da açıklayacak. 2 Temmuz'da forma lansmanında Batshuayi yer alacak. 3 Temmuz'da da Galatasaray sezonu açacak. İlk antrenmanda da Batshuayi'nin antrenmanda olmasını bekliyoruz.
Yakup, Batshuayi konusunda bir soru sormak istiyorum. Batshuayi evet, transferinde Galatasaray Fenerbahçe'ye çalım attı mı, yoksa bu anlık gelişen bir süreç mi?
Abi ben oyuncunun başarılı olmasına bakarım Murat Özen. Şimdi Galatasaray Zaha'da çalım atmıştı ama bence çalım yemiş, anladın mı? Ben bunu net söyleyeyim. Sonuçta bu kadar maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Sahada iyi performans gösteremedikten sonra yemişim çalımını abi. Şimdi TT çalım gibi gösterildi. Belki biz de yazdık ettik. TT çalım mıymış? Değilmiş abi. Anladın mı? O yüzden ben performansına bakarım. Batshuayi Galatasaray'da 20-25 gol atar. Galatasaray şampiyon olursa o zaman derim ki Galatasaray Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmış. Sonuçta Fenerbahçe'nin elindeki oyuncu. İstese devam edebileceği bir oyuncu. O rakamı belki yukarılara çıkarmak istemedi. Çünkü benim bildiğim 10 milyon euro. Yani senelik 3 milyon euro. 1 milyon da imza parası.
Onu ben şöyle anlatayım. Açayım. Buyur. Şimdi abi, bu oyuncu Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euro bonservis verip aldığı bir oyuncu. Sen kendi oyuncuna imza parası verdiğinde ve bunu daha da yüksek verdiğinde, şimdi bir senesi kaldı o sahinin. Bir senesi kaldı İrfan'ın. Onlar da uzatırken ona o kadar verdim, biz de bir imza parası isteyelim diyecekler ve yüksek isteyecekler. Yani kulüp içi dengeler biraz sıkıntı yaşayacak. Kendi oyuncuna imza parası verirken üst gruplu bir rakam verirsin. Fenerbahçe de vermiş ama düşük. Ama o çok istiyor. Şimdi o imza parasını 3 milyon euroyu yıllara bölerek şeyden, Galatasaray'dan aldı. Galatasaray için mantıklı. Çünkü oyuncu dışarıdan geliyor. Ama Fenerbahçe zaten bonservis verip almış. Oyuncuya daha ne imza parası verecek? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çıkmaması normal. Belli bir para verdi. Ederi budur dedi. Üzerine yine Zaha'nın menajeri gibi Batshuayi'nin menajeri de biraz farklı işler yapmaya başlayınca Fenerbahçe bir rakamda durdu. İyi topçu kulübe için. Zaten Batshuayi ilk 11'den ziyade Dzeko'nun oyunu alanları doldurup rakibi yorduğu maçlarda sonradan girerek iş yaptı Batshuayi gollerinde. Galatasaray'da da sonradan girdiği maçlarda daha çok performans verecektir. İlk 11 maçları biraz sıkıntılı. Çok top tutabilen bir oyuncu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Barış Alper'i santrforda oynattığında, top tutma özelliği olmadığında nasıl takım sıkıntı yaşıyorsa Batshuayi ilk 11'de biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Ama sonradan girdiği maçlarda Batshuayi Galatasaray'da da iş yapacaktır.
Abi bir de şöyle, Galatasaray'ın Icardi sonrası ya da Icardi arkasındaki forvetleri hep tartışılan isimlerdi. Ve ciddi anlamda performans veremiyorlardı. Sonuçta siz hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de şampiyonluğa oynuyorsanız ikinci forvetinizin de iyi olması gerekiyor. Ben Batshuayi'nin özellikle Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde böyle Bayern Münih gibi, Manchester United gibi böyle takımlara karşı daha etkili olmasını bekliyorum. Bu arada basının bulunduğu bölüme şu anda Mehmet Büyükekşi geldi. Ben bir 5-10 dakika müsaade isteyeyim. Sizden orada ne konuşulacak en azından, tamam, onları dinleyeyim.
Hadi.
Devamında sizlere aktarmaya çalışayım. Canlı canlı şu anda az önce önümden geçtim.
Tamam, Mehmet, sen oraya git. Hatta muhtemelen konuşacak.
Evet.
Bize ama hemen bilgi ver. Yayın bitmeden tamam, bize ne anlattığını söyle.
Basın toplantısı olursa zaten şey yaparım. Direkt telefonu açarsın.
Tamam. Hadi bakalım. Teşekkür tamam, ederim. Sağ ol.
Görüşmek üzere.
Sağ ol. Yakup da orada güzel çalışıyor bu arada. Hakkını verelim. Evet. O muhabirlik tarafına kimse bir şey söyleyemez. Ama yanlış yolda olduğunu söyleyelim. Galatasaray'dan bir futbolcu alma hakkın olsa, Beşiktaş'a bir tek hakkın olsa, Murat Özen, kim alırsın?
Mertens'i alırdım. Bu sene. Ben çok beğeniyorum abi. Çok
adam bitti falan artık ya.
Hayır ya, geçen sezonki performansına bakarak.
Şunu unutma ama, Beşiktaş'a aldığın topçu Galatasaray'daki gibi hakem konforu yaşamayacak. Ona göre bir oyuncu seç.
Abi o zaman hiç ne almazdık. Çünkü hepsi kırmızı kart gördü her maç.
Ya.
Batshuayi olayını anlatsana abi. Ben çok merak ediyorum.
Abi anlattım az önce. Fenerbahçe oyuncuya bir rakam veriyor. Fakat imza parasında yüksek tutuyor oyuncu tarafı. Fenerbahçe de diyor ki sana imza parası vermem için sana bonservis daha önce de vermemiş olmam lazım. Ben sana bonservis ödedim. Şu anda da üst gruplu bir para verelim imza parası olarak. İşte maaşının yanı sıra 5-600 evet, bin euro. O diyor 3 milyon euro. Bunu verirsen yarın...
Galatasaray 1 milyon euro verdin diyor abi. Yani, Yakup'un demesine göre.
Ben bir şey söylemeyeyim de daha fazla vermiş onlar. Şimdi İrfan sözleşme uzatacağım diyorsun. Öbür çocukta sözleşme uzatacağım diyorsun. O sahile. Bunlar da isteyecek o zaman yüksek imza parası. Takım içi dengeler gidecek. Olay bu. Ben Galatasaray'dan kim alırdım? Mehmet Büyükekşi'yi alırdım.
Oo, sert
çok iyi
oldu.
Top yapıyor.
Çok iyi, sert oldu.
Gelelim Fenerbahçe'nin transfer sürecine. Evet. Sonra sen de Beşiktaş'a devam edelim.
Beşiktaş'ı anlatalım. Beşiktaş'ın çok kısa abi. Sonra Fenerbahçe'yi dinleyelim. Beşiktaş'ta tabii Giovanni Van Bronckhorst'un gelmesinden sonra gözler tamamen Di Maria ve Hummels transferine döndü. Yani Beşiktaşlı taraftarlar bu iki transferi Beşiktaş yönetiminden istiyor. Tabii Hummels için Avrupa'da Beşiktaş yönetiminin muhabirlere, gazetecilere söylediği bilgi şu. Avrupa'da en iyi teklifi biz verdik Hummels için. Artık kendisinden cevap bekliyoruz diyor. İtalya'dan çok ciddi teklifler var. İspanya'dan çok ciddi teklifler var. Oyuncu devamlı sosyal medya paylaşımları yapıyor. Özellikle son paylaştığı Kartal Pençesi'nden sonra Beşiktaş taraftarlar bu transferin bitmeye yakın olduğunu hissettiler paylaşımdan dolayı. Ama şu anda ben Hummels transferi için Beşiktaş'a çok yakın diyemiyorum. Evet, Beşiktaş'ın ilgisi var. Teklifini de yaptı Beşiktaş ama hala o yüzden cevap bekleniyor. Muhtemelen oyuncu daha iyi teklifler bekliyor kendisine. Di Maria konusu Beşiktaş taraftarların merakla beklediği bir konu. Sayın Hüseyin Yücel biliyorsun Mourinho transferinden sonra ciddi problemler yaşamıştı. Fenerbahçe Mourinho'yu aldıktan sonra. Hüseyin Yücel'in de Beşiktaş taraftarları bir yıldız futbolcu sözü var. Bunu kendisi verdi. Di Maria ile görüşüyor Beşiktaş yönetimi. Maaş konusunda Di Maria ile herhangi bir problemin olmadığı bilgisi geldi bize. Ama oradaki sıkıntı şu. Di Maria Türkiye'ye gelmek istemiyor. Beşiktaş yöneticileri Di Maria'ya Türkiye ile ilgili sunumlar da hazırlamış. Göndermiş hem menajerine. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Zaten şu an Copa Amerika'da milli takımıyla beraber. Yönetim haber bekliyor Di Maria'dan. Ama işte dediğim gibi oyuncunun Türkiye'ye gelmemesi bu konudaki en büyük sıkıntı. Forvet konusunda Mikel Borja, Kolombiya milli takımının santraforu. Dün de maçları vardı. Kendisi yedekti, forma şansı bulamadı. Ama River Plate'te 25 maçta 22 gol, 3 asist oynadı. Evet, Avrupa'ya hiç açılmamış bir futbolcu. Ama yetenek olarak, gol vuruşu olarak gerçekten üst düzey bir futbolcu. 31 yaşında Beşiktaş yönetimi Borja ile yakından ilgileniyor. Bizdeki durumlar bunlar. Sol bek konusunda da evet ilgi var ama orada Masuaku'nun gitmesini bekliyor Beşiktaş yönetimi. Fransız kulüplerinden Masuaku'ya teklif geleceği yönünde bilgiler menajerler aracıyla yönetime bildiriliyor ama şu ana kadar gelmiş resmi bir açıklama, resmi bir teklif Borja konusunda yok. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta son durum bu. Bekleyip göreceğiz. Tabii giden oyuncular da önemli. Oldukça çok yabancı futbolcu var. Gaston Fernandez de konusunda Zenit kulübüyle görüşülüyor ama orada Bahtiyar'ın Rusya'ya gitmek istememesi Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı. Çünkü orada paket servis olarak Beşiktaş yönetimi hem Bahtiyar hem Gaston Fernandez'i Zenit'e verecekti. Çünkü Bahtiyar'ın Rusya'da yerli statüsünde oynama ihtimali var. Biliyorsun pasaporttan dolayı. O yüzden Zenit kulübü çok istiyordu Bahtiyar'ı ama oyuncu Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Gaston Fernandez için de Zenit'le görüşmeler sürüyor. 16-17 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Beşiktaş yönetimine sorduğumuzda evet görüşmeler sürüyor ama anlaşılmış bir durum yok diyorlar. Görüşmeler tıkanmış durumda değil. Beşiktaş'ta son durum bu. Bekleyip göreceğiz. Hakkımız hayırlısı olsun.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Başladık. Herhalde son perdedeyiz değil mi? Başka reklam arası yok. Radyo Gol'deyiz. Bizi YouTube'dan dinleyebiliyorsunuz. İnternet sitemizden dinleyebiliyorsunuz. Frekanslarımızdan ki İstanbul'da 92.2 frekansındayız. Radyo Gol'deyiz. Burası Türkiye'nin en iyi spor radyosu oldu ya Murat Özen.
Tartışmasız. Valla çok emek veriliyor.
Çok. İçeride büyük bir ekip var.
İçeride
büyük,
ekip var.
Koyan bir yönetim var.
Meli abi gibi büyük bir üstad var.
Doğan Öncel başında. Var.
Doğan abi
sevgili
var.
Aydın Cingöz burada.
Evet, evet. Çok önemli isimler var.
İlan abi var değil mi? İlan Uzundurukan var.
Evet, Murat Bey'le
Serkan
var.
Bey çok güzel ilgilendi. Burada masada arkadaşlarımız var. Prodüktör arkadaşlarımız, masada rejiyi yapan arkadaşlarımız.
Her ne kadar hepsi Galatasaraylı olsa da masadakilerin.
Başta Cihan.
Başta Cihan şanlı olmak. Cihan neydi Cihan'ın soyadı? Dişli miydi Cihan'ın soyadı?
Cihan Dişli.
Cihan Dişli olmak üzere büyük Galatasaraylı. Yakup'la olduğu zaman ikisi zaten burada terörist diyorlar biliyorsun abi.
Bana karşı nasıl saldırıyor?
Büyük operasyon çıkıyor ikimize de.
Bak bu Cihan'dan da büyük operasyoncu olacak.
Olacak.
Ben şimdiden etiketledim onu, yarın öbür gün ben demiştim diyeceğim.
Bravo abi. Biraz Fenerbahçe'yi konuşalım.
Konuşalım anlatayım
nedir
ben.
Nedir durumlar abi Fenerbahçe'de? Transfer gelecek mi? Çünkü Ali Koç geldikten sonra Acun'la beraber güçlerini birleştirdikten sonra tabii Fenerbahçe taraftarı Lewandowski transferini bekliyor. Süreç nasıl ilerliyor? Mikrofonu sana bırakayım abi, son 10 dakikayı da Fenerbahçe konuşarak bitirelim.
Yok ben sana pas atarım, merak etme. Şimdi Fenerbahçe'de birkaç bölgede özellikle sol kanatta tabiri caizse paraya acımayacak yönetim. İyi adamlar alacak. Güçlü sponsor destekleriyle de bazı transferler desteklenecek. Fenerbahçe çok istese Talişçe ve Sadio Mane'yi alırdı. Ama Mourinho'nun kafasındaki oyuna uygun, çok daha hareketli, çok daha takıma uyum sağlayabilecek yine pahalı isimlere gidiyor Fenerbahçe. Mesela daha 22 yaşında. Birçoğumuz bilmiyoruz, birçok insan bilmiyor. Ama Mourinho'nun kriterlerinde ki Avrupa piyasasında futbolu iyi bilenlerin de kriterlerine göre Udinese'deki Samazic çok değerli bir oyuncu. Bugün Samazic'in kulübü Udinese bu 8'i ve 10 numarayı daha çok 8-8.5 gibi düşün. Hücuma dönük orta sahayı çok iyi oynayan Sırbistan milli takımıyla da Tadiç'in kaptanlığını yaptığı Euro 2024 şampiyonasında bulunan Lazar Samazic çok isteniyor. Udinese 25 milyon euro istiyor. Lazio işte 18 milyon euro, iki futbolcu sizin istediğiniz deyip takas veriyor. Lazio ile Fenerbahçe Samazric'e karşı karşıya. Fenerbahçe bu oyuncuyu almak için her türlü imkanını kullanıyor. Lazio'nun takas önerisine hayır diyor. Udinese direkt 25 istiyoruz diyor. Fenerbahçe de önce 14+2 veriyor. Fenerbahçe'nin teklifi de 20 milyon euro seviyelerine kadar çıkmış durumda. Fakat burada iki sıkıntı var. Bir, bu 25'i isterken Udinese 25'i de peşin istiyor. Burada bir pazarlık. Artı oyuncu da henüz Türkiye'ye gelmekte ikna olmuş değil. Fakat Tadic'i çok seviyor. Milli takımda yan yanalar. Mourinho açmış, görüşmüş. Sırbistan'daki ailesiyle babasıyla Fenerbahçe araya aracılar koyup ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe Elif Elmas'ı, onun gibi sıçrama yapan burada Arda'yı, Kim Min-jae'yi örnek gösteriyor. Yine şu anda Ferdi ve Jayden de Fenerbahçe'de çok büyük piyasanın şu anda Avrupa'nın hedef oyuncuları. Bunları Samazric'e örnek gösteriyorlar. Bu oyuncu Mourinho'nun çok istediği bir oyuncu. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye ikna olursa Fenerbahçe Lazio ile bir şekilde anlaşacaktır. Efendim 25 milyon euro çok. Çok tabii ama geçen sene mesela Lecce'deyken Fenerbahçe Hulmant'ı çok istedi. Danimarkalı. Efendim 20 milyon çok, 15 çok. Alamadı zaten, gelmedi çocuk. Hulmant Lecce'den Sporting Lisbon'a gitti. Şimdi 50-60 milyon eurolar konuşuluyor. Değil mi? Real Madrid için, Bayern Münih için falan. Bu çocuk da öyle bir çocuk olarak gösteriliyor. Bu transferi söyleyelim. Forvet'te Fenerbahçe'nin iki tane favorisi var. Birisi İspanyol milli takımında da şampiyonada olan Atletico Madrid'in 12 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan golcüsü Morata. Ama onun ilk hedefi İtalyan eşinin de ilk tercihi olan İtalya'ya gitmek, tekrar Juventus'ta oynamak. Morata daha önceki defa Juventus'ta oynadı. Bunları tekrar yaşamak istiyor. Ama Fenerbahçe'de hayır dememiş. Fenerbahçe Morata için Avrupa Şampiyonası sonrası vereceği son kararı bekliyor. Lukaku da yine Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Juventus'taki İtalyan golcü 24 yaşında Moise Kean, Fenerbahçe'nin ikinci golcü olarak düşündüğü bir isim. Burada Edin Dzeko'dan da çıkma ihtimalinin Fenerbahçe'de sürdüğünü anlıyoruz. Orta sahada 6 numarada Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Højbjerg. O da Danimarka ile Avrupa Şampiyonası'nda. O da Morata gibi Avrupa Şampiyonası sonrası karar verecek. Galatasaray'da çok istiyor. O da bir yıllık sözleşmesi kaldı Tottenham'la. Tottenham'a menajeri kesinlikle ayrılacaklarını, sözleşme uzatmayacaklarını, getireceği tekliflerden birini kabul etmelerini istediğini söylemiş. Morata da Højbjerg de mevkilerinde Fenerbahçe'nin ilk tercihleri. Fakat Avrupa Şampiyonası'nda oldukları için, ikisi de kararını sona vereceği için, başka da teklifleri olduğu için Fenerbahçe bunları bekliyor. Başkan Ali Koç da zaten Avrupa Şampiyonası sonrasını işaret etmişti. Bu işaret etmesinin sebebi özellikle Morata forvette, özellikle Højbjerg 6 numarada ön libero'da. Sol kanatta Fenerbahçe çok net bir oyuncu almak istiyor, hızlı. Bayern Münih'ten Koeman, fakat bu futbolcuyla bildiğim kadarıyla yine Avrupa'da dev bir takım ilgileniyor. Fransız sol kanat oyuncusu, sakatlık problemi diyorlar ama öyle çok büyük bir sakatlık problemi yokmuş. İşte uzun bir sakatlık yaşadı geçen sezon. Geçen sezon Fred'le BK'da Cicu da yaşadı. O zaman onları da mı sakat diyelim vesaire. Yine sol kanatta listede Vitorio Guimares'ten Jota Silva var. Sadio Mane'ye Fenerbahçe bir teklif yaptı ama o çok fazla maaş aldığı için daha fazla çıkmadı taleplerine. Sadio Mane defteri şu anda biraz kapandı. Sol kanata da Fenerbahçe büyük bir transfer yapacak. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi yeni sezonda Fenerbahçe'de görmeyebiliriz. Menajeri değişti. Menajeri Uğurcan'ın menajeri bildiğim kadarıyla. Arabistan'a giden Mert Müldür'ün menajeri. Arabistan'dan teklifler getirmiş oyuncuya, güzel maaşlar. Ama Fenerbahçe'nin istediği rakamları getirememişler. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatmak istiyor. Fakat bu noktada aldığı yüksek maaş teklifleri nedeniyle Arabistan'da gitmeyi de düşünüyor. 28 yaşındaki oyuncu. İyi bir teklif gelirse gider. Belki Sevilla'ya El Nesri Faslı golcü takasıyla da gidebilir. Sevilla daha önce de istemişti.
Bence Fenerbahçe İrfan Can'ın elini tutması gerekiyor.
Ben öyle düşünmüyorum.
Neden abi? Geçen sene, bu sene çok iyiydi.
Tamam. Geçen sene maksimum performans verdi. Ama fiyat yaparken işte onu satma bunu satma. Mesela ben Jayden'le Ferdi ikisini birden satmam. Şampiyonluğa ihtiyacım var ama birini satman
ama
gerekiyor.
Ama Ferdi satılacak gibi duruyor. Borussia Dortmund'un
kesin değil. Anlatırım. Anlatırım. İrfan'ı bir anlatayım. Ama İrfan'ı satarım. Çünkü orada Cengiz var. Hoca Cengiz'e çok inanıyor. Roma'dan tanıyor. Cengiz'le yakın ilgileniyor. Orada yine Emre Mor iyi geliyor. Artı oraya bakarsın İrfan giderse bir Oğuz Aydın hamlesi Fenerbahçe yapabilir. Gerçi şu ana kadar bir teklif üretmemiş ama sahada çok sıkıntı yok. Ben olsam satarım İrfan'ı iyi para ederken. Ama Ferdi'yi satmam. Jayden'i satmam. Bak Şimanski mesela sağ kanatta oynayabilir. Şimanski'yi satacağımı İrfan'ı satarım. Şimanski'yi bazen sağ kanata çeviririm. Bazen orta sahada oynatırım. Yani İrfan satışı mantıklı görünüyor. Fakat menajeri oyuncusuna getirdiği maaştaki güzel teklifleri Fenerbahçe'ye bonservise getiremiyormuş. Böyle bir sıkıntı var. Stoper'e gelelim. Fenerbahçe'de Lindelöf konusu çok ciddi. Manchester United'ın İsveçli oyuncusu. Bu İsveçli oyuncuyu bildiğim kadarıyla Lindelöf'ü United'a, Manchester United'a zaten Portekizli Jose Mourinho getirmişti. Bu arada Jose Mourinho kendisine Jose Mourinho denmesini istemiyor. Jose Arjantin taraflarındaki telaffuz olarak kabul ediyor. Arjantin İspanyolcasındaki. Jose de başka bir şeymiş. Jose, C ile denmesini istiyor. Ben de onu artık önce Jose diyordum, sonra Jose, şimdi Jose'ye geldim. Bu telaffuzlara insanların çok takılmasını da anlamıyorum. Mesela ben Samazric'e Samazric diyorum. Samazric. Meğer o Samazcic'miş mesela. Ama çok ona katılmıyorum. Yani telaffuzda bölgesel farklılıklar olabilir. Ama bunu da burada böyle bir geçmiş olalım. Biz stoperden devam edelim. Lindelöf konusunda Fenerbahçe çok istekli. Oyuncu da Fenerbahçe'ye sıcak olan bir oyuncu. En kolay transfer o görünüyor oyuncu bazında. United'da bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla devam etmek istemiyor. İsveç milli takımında 58-60 defa oynamış. Çok değerli bir oyuncu. Kıymetli bir oyuncu. Tabii ki İngiltere'de Premier Lig'de United'da kötü bir iki sezon geçirmiş olabilir ama gelen referanslar halen çok iyi oyuncu olduğunu gösteriyor. Bir de mesela oyuncu bir takımda kötü performans gösterebilir ama takımın geneline de bakmak lazım. Takım genel olarak da kötü mesela. Bakarsan önceki sene de yine Manchester United çok kötü sezon geçirdi. Fred'i aldın. Fred'i Manchester United taraftarı çok pas hatası yapıyor diye istemiyordu. Şimdi pişmanlar. Geldi Fred buraya damga vurdu mesela. Mesela Galatasaray maçındaki katkısı ortada. İçerideki Galatasaray maçında da oynayabilse belki sonuç farklı olurdu. Ama o maç öncesi Kayseri maçında kart gördü. Arda Kardeşler ya da Zorbay Küçük tarafından. Bir de mesela az önce hakemlere gelmişken Mehmet Büyükekşi ile karşılaşmış Yakup Çınar. Hakemlerden şikayet etmiş. Pozisyon anlatmış. Bu pozisyon anlatma Galatasaray'ın iletişimine çok benziyor. Yani Fenerbahçe'de yeni sezonda bunu bol yapmalı. Fenerbahçe Twitter'da Galatasaray'ın yaptığı gibi rakibinin maçlarıyla ilgili tweet atmıyor. Pozisyonları pozisyon kazansa bile her maçta şikayetlerini dile getirmiyor. Ama Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Mehmet Büyükekşi de bence Portekiz maçında çok hakemlik bir şey yok. Adamlar gayet güzel top oynadı. Bundan mesela şikayet etmiş. Servet Yardımcı adres göstermiş. İnsanlar şimdi Portekiz maçının hakemi diye Servet Yardımcı'ya hedef gösteriyor. Ben buradan söylüyorum. Yeni federasyon başkanı Servet Yardımcı olacak.
Abi Beşiktaş'la ilgili bilgi vereyim. Bugün Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanabilir. O yüzden benim Twitter adresimde bildirimlerini açsınlar.
Ne hangi mevkide? Biraz bu radyo dinleyenlere de bilgi ver.
Şu an mevki konusunda ricada bulunuyorum.
Mevkide bir şey yok anacığım.
Abi veremiyorum.
O zaman söylemeseydin keşke.
Ama bugün Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanabilir. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Sayın Hüseyin Yücel şu an Lizbon'da. Lizbon'a uçtu.
Lizbon'daysa golcüdür.
Önemli gelişmeler olabilir. Bu kadar detay vereyim. Benim sosyal medya hesaplarımı bildiğimden açsın Beşiktaş taraftarı.
Peki. Teşekkür ediyoruz. Bitirmişiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Üçü bir arada da bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la Üçü bir arada... Sona erdi.